Kitap adı Sosyal Sorunlar, Ünite 5 Özürlülük, yazar doçent doktor Özkan Yıldız, editör yardımcı doçent doktor Yener Şişman. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra özürlü, sakat ve engelli kavramlarını tanımlayabilecek, özürlülerin toplumsal yapıda karşılaştığı sorun alanlarını belirleyebilecek, özürlülerin karşılaştığı sorunların hangi yapıdan kaynaklandığını açıklayabilecek, özürlülerin korunması düşüncesinin temelinde bulunan nedenleri açıklayabilecek, korumayı öngören politikaların kaynaklarını değerlendirebilecek, korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşulları açıklayabilecek, özürlülerin korunma alanlarını ve biçimlerini dünyadan örneklerle açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: özürlü, sakat, engelli, topluma katılım, sosyal dışlanma, sosyal sorun, ayrımcılık içindekiler. Giriş: özürlü, sakat ve engelli kavramları, özürlülüğe yönelik kuramsal yaklaşımlar, özürlü hareketini yeni toplumsal hareketler içinde düşünmek, özürlülerin toplumsal yapıda karşılaştığı sorun alanları, özürlülerin korunmasına yönelik politikalar. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: bu ünitede bir toplumsal olgu olarak özürlülük konusu irdelenecektir. Bu anlamda özürlülerin temel özellikleri, onların toplumsal ve iktisadi yaşamda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların hangi yapıdan kaynaklandığı ele alınacaktır. Elbette özürlülerin karşılaştığı sorunları ya da engelleri ortadan kaldıracak sosyal politika tedbirleri bu anlamda kritik önem kazanmaktadır. Bu anlamda özürlülerin korunmasını öngören sosyal politikalar ve bu politikaların temelinde hangi gerekçelerin bulunduğu, dayanaklarının neler olduğu ve söz konusu politikaların başarısını etkileyen faktörlere de ünitede yer verilecektir. Özürlü, sakat ve engelli kavramları konunun iyi anlaşılabilmesi için ünitede sıkça karşılaşılacak olan ana kavramların özürlü, sakat ve engelli, açık ve seçik tanımlanması gerekmektedir. Özürlü, sakat ve engelli kavramlarının hukuksal metinlerde ve akademik disiplinlerde genellikle birbirinin yerine kullanıldığı, hatta karıştırıldığı görülmektedir. Gündelik dilde ise özürlüler için sakat, kör, sağır, dilsiz, cüce, topal gibi farklı isimlendirmelerin kullanıldığı görülmektedir. Birbiriyle yakın anlamlar taşıyan özürlü, sakat ve engelli kavramları arasındaki tanım farklılıklarının netleştirilmesi, özürlülükle ilgili kavramların tanımlanmasında ortaya çıkabilecek kavram kargaşasının giderilmesi açısından önem taşımaktadır. Özürlü ve özürlülere ilişkin kavramlar net bir biçimde ortaya konulduğu takdirde, özürlü gruplarına yönelik geliştirilecek politikalar, yasalar ve hizmetlerin kapsamı belirginleşecek. Bu durumda uygulamada ortaya çıkabilecek birçok sorunun çözümüne kolaylık sağlayacaktır. Karataş, 2002. 43. Ama ne yazık ki hala ulusal ve uluslararası kimi metinlerde özürlü ve engelli kavramlarının birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Örneğin resmi kaynaklarda en çok eş anlamlı ve birbirinin yerine kullanılan kavramlar özürlü ve engelli kavramlarıdır. Kuşkusuz bunda kavramları tercih eden kişi ya da kurumların tutumları da etkili olmaktadır. Türkiye'de söz konusu kavramların kullanımında da anlam farklarının gözetilmeden kullanıldığı dikkat çekmektedir. Örneğin pratik kullanımda, özellikle de sivil toplum alanında özürlü, sakat, engelli, kör, sağır ve dilsiz gibi kavramların farklı anlamlarda kullanıldığı bu nedenle de bir tercih tutarsızlığının varlığından bahsedilebilir. Kitap özürlülük, sakatlık ve engellik kavramlarının güncel tanımları ve bu konudaki kuramsal tartışmaları anlamak için yararlı bir kaynak olarak sakatlık çalışmaları adlı kitaptan yararlanabilirsiniz, der. Dikmen Bizmez, Sibel Yardımcı, Yıldırım Şentürk, İstanbul, Koç Üniversitesi Yayınları, 2011, Özürlü Sosyoloji Sözlüğünde, Marshall, 1999, 572, Özürlü Kavramı, doğuştan veya sonradan edinilen fiziksel ve veya zihinsel özür nedeniyle kendi yaşına veya cinsiyetine denk düşen etkinlikleri, işlevlerini yerine getirmekte zorluk çeken kişi olarak tanımlanırken, özürlülük kavramı ise körlük, felç ya da zihinsel özürlülük gibi fiziksel ya da zihinsel işlevlerden birinin ya da birden çoğunun hastalıktan farklı olarak kalıcı biçimde kaybedilmesi veya eksik olması biçiminde tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Özürlü Hakları Bildirgesi'nde Declaration on the Rights of Disabled Persons, OZIDA.GOV.TR, özürlü kavramı kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri doğuştan ya da sonradan olma, herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişi olarak tanımlanırken, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre WHO işitme, konuşma ve fiziksel engelleri fiziksel sakatlıkları ile normal fonksiyonlarını yerine getiremeyen ve bu özellikleriyle diğerlerinden ayrı kişi olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası yeti yetimi, sakatlık ve özürlülük sınıflandırması değerlendirmesine göre Thomas, 2011, 34, özürlülük, belirli bir birey için yeti yetiminden ya da sakatlıktan kaynaklı olarak o bireyin yaş, cinsiyet, toplumsal ve kültürel etkenlere bağlı bir rolü normalde yerine getirmesini sınırlayan ya da engelleyen bir dezavantaj olarak tanımlanmıştır. Özürlüler Kanunu 3. maddesi özürlüyü doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlamaktadır. aynı maddede hafif özürlü ve ağır özürlü ayrımına yer verilmiş, ardından da bakıma muhtaç özürlü tanımlanmıştır. Şişman ve de 2011 3. Görülmektedir ki, özürlülüğü tanımlayan bazı ortak kriterler bulunmaktadır. Bireyin doğuştan veya sonradan çeşitli sebeplerle bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata katılamaması yukarıdaki tanımların ortak özelliğidir. Yine kişinin yaşadığı özüründen dolayı korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyması vurgulanan başka bir yöndür. Sakat disability, günlük dilde sıkça kullanılan sakat kavramının sözcük anlamı, bir şey yapma yetisinden mahrum olma anlamına gelmektedir. Yeti yitimi bedenin fonksiyon ve yapısal düzeninin bozulması sonucunda ortaya çıkan kısıtlılıklardır. İşitme bozukluğu, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu ve benzeri fiziksel bozukluklar, benzer şekilde bilişsel bozukluklar ve ruhsal mental hastalıklar gibi düşünsel bozukluklar kişinin iletişim becerilerini ve yetilerini kısıtlayacaktır. Dikkat bozukluk, sağlık açısından psikolojik, fizyolojik ve anatomik, fiziksel, yapı ve fonksiyonlarındaki eksiklik ve anormalliktir. Dünya Sağlık Örgütü WHO özürlü ya da engelli sağlık açısından yeterli olamama hali olarak ele almaktadır. Yani kişi sağlık yönünden bir eylemi gerçekleştirirken normal koşullarda bir kısıtlılık veya yetersizlik yaşamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 159 sayılı sakatların mesleki rehabilitasyonu ve istihdamı hakkında sözleşmede, sakat terimi, uygun bir iş bulup, elinde tutabilme ve o işte ilerleme beklentisi, fiziksel ya da düşünsel nitelikte bir yetmezliği nedeniyle önemli ölçüde azalmış kişilere Altan 2010 191 verilen bir sıfattır. Kişinin sakat olarak değerlendirilebilmesi için fiziksel ve zihinsel bir yetersizliği bulunması, bu yetersizliğin eğitimini veya işini olumsuz etkilemesi ve bu yetersizlik nedeniyle özel eğitime ve hizmetlere ihtiyaç duyması kriterleri aranır. Budak 2005 582. Her ne kadar bu tanımlarda sakatlığın ölçütü, fiziksel ve düşünsel planda yeti yetimi olarak gösterilse de bazı istisnai durumlar bu ölçütlerle uyuşmamaktadır. Örneğin bedensel yapıda görülen bazı aksaklıklar ki bunlar doğuştan olabileceği gibi sonradan da olabilir, kişinin yeteneklerini kısıtlamayabilir. Kişinin özrü onu çalışma yaşamından alıkoyamaz. Engelli. Doğuştan veya sonradan meydana gelen hastalıklar veya kaza sonucu oluşan sakatlıklar, vücudun görsel, işlevsel, zihinsel, ruhsal farklılıklar öne sürerek, toplumsal yönetsel tutum ve tercihler sonucu yaşamın birçok alanında kısıtlanan, engellerle karşılaşan kişi demektir. Genel hatlarıyla bakıldığında üç ana türde engelli söz konusudur. 1. Fizyolojik engelli 2. Zihinsel engelli 3. Fiziksel engelli. Fizyolojik engelli. Doğuştan veya sonradan geçirdiği hastalık veya kaza sebebiyle hayati organlarda fonksiyon yetersizliğinden dolayı oluşan bozukluktur. Zihinsel engelli. Doğuştan ya da sonradan işitme veya görme engelli olma hali yahut daha geniş kapsamda beyin ile ilgili algılama ve algıladığına doğru yorumlayamama durumudur. Fiziksel engelli ise teknik olarak vücut yaşam fonksiyonlarını fazla etkilemeyen el ayak gibi uzuvların kaybı veya uzun felci durumlarında fiziki hareket özgürlüğünün kısıtlandığı durumların genel olarak adlandırılmış engel kategorisidir. Giresunlu ve Akıncı 2010 20 engelli kavramı. Biyolojik anlamda uzun ya da duyu organı eksikliğini ifade ediyorsa da İnsanlar toplum halinde yaşadıklarından bu sorun toplumsal bir soruna dönüşmüştür. Yani günümüz toplumunda engellilik, uzun ya da duyu organı eksiğine sahip olan bireyin toplum hayatına katılma bağlamında inşa edilmiş bir sorundur. Toplum, bedensel engele sahip olan bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları engelleri yok ettikçe engellilik sorunu çözülmüş olur. Engelli hareketi aktivistleri, toplumda engeli bulunan insanların toplumsal aktivitelerde bulunamayışlarını ya da topluma tam ve etkin katılamayışlarını, toplumda engeli bulunmayan çoğunluğun önüne koyduğu engellerden kaynaklandığını savunmaktadır. Hem fiziki hem de tutumlarla alakalı olan bu toplumsal engeller Thomas'a göre 2011 31 yeti yetimleri olan kişilerin hem hareketlerini sınırlar hem de yaşamlarını kısıtlar. Kısacası bu engeller, toplumsal olarak atfedilmiş yeti yetimleri olan kişileri toplumdan dışlar, onları baskı altına almaya yarar. Türkiye'de engelli bireylerin genel sosyolojik özellikleri bazı alan araştırmalarıyla incelenmektedir. Türkiye'de özürlü birey olma, temel sosyolojik özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma 2004-2006 adlı araştırmada engellilerin sosyolojik özellikleri şöyle sıralanmaktadır. 1. Engelli bireylerin çoğunluğu 19-44 yaş arasındadır. Bekar olan engellilerle evli olanların oranı birbirine yakındır. 2. Eğitim düzeyleri düşüktür. 3. Kent merkezli engellilerin sayısı kır merkezli engellilerden fazladır. 4. Engelli bireyler yaşamlarını aileleriyle beraber geçirmektedir. Ancak istisnai olarak tek başına ve arkadaşlarıyla yaşayan ve yurtlarda kalan engelliler de vardır. 5. Bireyler çoğunlukla engelli olmalarından dolayı kimseyi sorumlu tutmamakla birlikte engelli bireyler arasında anne babalarına gerekli ihtimam göstermemeleri yakın akrabalarına anne babalarını yanlış yönlendirmeleri ve sağlık personelini yetersiz ve hatalı uygulamaları nedeniyle sorumlu tutanlarda bulunmaktadır. 6. Engelli bireylerin çoğunluğu yardım araçları, tekerlekli sandalye, protez, baston kullanmaktadır. 7. çoğunluğu gündelik aktivitelerini yemek, tuvalet, banyo, giyinme, alışveriş, dışarı çıkma, kitap gazete okuma, tek başlarına karşılasalar da göz ardı edilemeyecek etkinliklerini tek başına karşılayamamaktadır. 8. Engelli bireylerin köken aileler. Anne baba aileleri çoğunlukla çekirdek aile modelindedir. 9. Bedensel engellilerin görme engellilere göre erkek engellilerin kadın engellilere göre meslek sahibi olma oranları yüksektir. 10. Mesleklerin dağılımına göre hem görme hem bedensel engelli bireyler idari işlerde tüm engelliler içinde kadınlar idari işlerde erkekler tarım dışı üretim faaliyetlerinde yoğunlaşmaktadır. 11. Engelli bireyler genellikle zamanlarını ev, yurt, dernek iş yeri gibi alanlarda geçirmekle birlikte onlar boş zamanlarını da yine bu alanlarda geçirmektedir. 12. Engelli bireylerin çoğu bilgisayar kullanmakta veya bilgisayar kullanmayı istemektedir. Bilgisayarlar internette girip tarama, gezinti yapma amacıyla kullanılmaktadır. Doğan ve Çitil, 2011, 31, 32, özürlü, sakat ve engelli kavramlarının yaygın kanının aksine aralarında çeşitli ayrımların olduğu bir gerçektir. Burada unutulmaması gereken nokta, bu kavramlara yüklenilen anlamdır. Farklı mesleklerden kişilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, resmi kurumların yukarıda bahsi geçen kavramlara ilişkin yaptıkları farklı tanımlamalar elbette görecelilik taşımaktadır. Yani tanımlamalar kişilerin ve veya kurumların öznel deneyimlerinden ve tercihlerinden kuşkusuz etkilenmektedir. Örneğin özürlülük özürlü, engellilik engelli, sakatlık sakat terimleri sosyal bilimlerin her biri tarafından farklı biçimde tanımlandıkları için bir kavram kargaşasına yol açmıştır. Örneğin özürlülük tıp bilimi için bir sağlık sorunu, biyoloji bilimi için genetik bir bozukluk, sosyoloji bilimi için toplumsal kültürel bir sorun olarak algılanmış ve bu çerçevede tanımlanmıştır. Çağlar, 2009. 9. Bu nedenle bu kavramlara ait bir karmaşanın literatürde hakim olduğu görülmektedir. Biz bu bölümde özürlü özürlülük kavramını kullanmayı tercih edeceğiz. Nitekim son yıllarda gerek hukuki metinlerde gerekse de kamu kurumlarının yazışmalarında, örneğin özürlüler idaresi gibi özürlü kavramı sakat ve engelli kavramının yerine kullanılmaktadır. Bu aşamada konunun anlaşılması amacıyla özürlü türlerine kısaca değinilmelidir. Zihinsel özürlü, çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişidir. Zeka geriliği olanlar, mental retardasyon, Down sendromu, feniketonuri, zeka geriliğine yol açmışsa bu gruba girer. İşitme özürlü, tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişidir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir. Görme özürlü, tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişidir. Görme kaybı ile birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü, tavuk karası olanlar da bu gruba girmektedir. Ortopedik özürlü, kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişidir. Kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba girmektedir. Dil ve konuşma özürlü. Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. İşittiği halde konuşamayanlar, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil dudak damak çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir. Ruhsal ve duygusal hastalığı olan duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı örüntüler nedeniyle günlük yaşam aktivitelerine tamamlamada, kişiler arası ilişkilerini devam ettirmede güçlük yaşayan kişidir. Depresyon, şizofreni gibi hastalıklar bu gruba girmektedir. Süren hastalık, kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Kan hastalıkları, kalp damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, idrar yolları ve üreme yolları hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, HIV, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Çocukta 7 yaşından önce başlayan en az 2 ortamda ev, okul, 6 ay süreyle yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle görülen bozukluktur. Özürlülük eğitimi. Toplum özürlüğü nasıl anlıyor? Temel araştırması. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı yayını. Özürlülüğe yönelik kuramsal yaklaşımlar. Özürlülük, hem bireysel hem de toplumsal sonuçları olan bir olgudur. Literatürde özürlülüğü açıklamaya çalışan çeşitli kuramsal modeller bulunmaktadır. Bunlar 1. Tıbbi, medikal model, 2. Sosyal model, insan hakları modeli. Bunun yanında özellikle Orta Çağ Avrupa'sında egemen olan ahlaki, tinsel modelden bahsedilebilir. Her modelin kuramın taraftarları, özürlülük olgusuna farklı açılardan yaklaşmaktadır. Esasında özürlülüğü açıklayan kuramsal tartışmalar özürlü haklarının tarihsel gelişiminden bağımsız düşünülemez. İnsan haklarının küresel düzeyde gelişmesi, beraberinde özürlü haklarını da gündeme getirmiştir. Çağların 2009 ifadesiyle özürlü hareketleri ve uluslararası insan hakları kurumlarının çabalarıyla özürlü algısı, kederci yaklaşımdan uzaklaşıp evrensel bir olgu haline gelmiştir. Özürlülüğü istenmeyen hayatı alt üst eden bir olgu olarak değerlendiren yerleşik algı, yerini özürlülerin yaşam kalitesinin, bağımsızlık ve özgürlüklerinin, çevresel etmenlerle ilişkilerinin birlikte değerlendirildiği evrensel bir olguya bırakmıştır. Özürlülüğe yönelik kuramsal modeller içinde tıbbi model ve sosyal model ön plana çıkmaktadır. Tıbbi modele göre özürlülük bir anomali veya bir hastalık durumudur. Bu yaklaşıma göre özürlülük büyük ölçüde bireyin bir eksikliği ya da yetersizliğidir. Çalık'a göre Kolat, 2018, özürlülük insan doğası ile bağdaşmayan, kabul edilemez bir durumdur ve muhakkak ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi gerekir. Bu nedenle tedavi edilmesi ve tamamen normal insanlar düzeyine getirilmesi için çaba harcanmalıdır. Bunu sağlayacak olan tıp bilimi ve doktorlardır. Tıbbi model yaklaşımında vurgu kişinin özrü, bozukluğu ve sağlığındaki sapmalar üzerinedir. Bu sapma veya bozukluğun onarılması tıbbi tedavi ve rehabilitasyonla mümkündür. Bu modelde özürlü birey, teşhis ve tedavinin ya da rehabilitasyonun konusu olarak bir yandan engelinin verdiği fiziksel zorluklarla başa çıkmaya çalışan, diğer yandan çevresel tutumlar, ön yargılar, fiziksel bariyerler, faktörlerden kaynaklanan güçlüklerle mücadele etmek zorunda kalan kişidir. Özürlüler toplumsal bir varlık olarak algılanmadığı için kişinin topluma katılımıyla ilgili kendi dışında olan engellere vurgu yapılmaz. Özürlüler, sağlık kuruluşlarında, bakım evlerinde ya da rehabilitasyon merkezlerinde izole bir yaşam sürerler. Bunun yanı sıra, farklı ve özel ihtiyaçları olan insan grubu olarak algılandıkları için sadece onlara özgü hizmet verilir. Özel okullar, özel otobüsler, özel binalar, özel spor ve eğlence alanları hizmete sunulur. Çağlar, 2009, 18-19, tıbbi model taraftarlarının açıklamaları özürlü bireyler tarafından olumlu karşılanmamakta ve eleştirilmektedir. Çünkü bu yaklaşım, özürlülerin bir anlamda ayrımcılığa maruz kalmasına ve sosyal dışlanmasına sebebiyet vermektedir. Oysa özürlüleri acı, biçare ve yetersiz gören bu tanımlama, bir sonraki yaklaşımın yani sosyal modelin yoğun eleştirisiyle karşılaşmaktadır. Sosyal model literatürde sakatlık sosyal modeli olarak bilinen bu yaklaşım özürlülüğü yeniden tanımlar. Sosyal model sakat kişileri tıbbi ya da bireysel terimlerle tanımlamak yerine sakatlığı toplumların yeti yetimleri olan insanlara yaklaşma tarzları olarak ele alır. Başka bir deyişle kişiler bedenlerinden dolayı sakat değildir. Toplum onları sakatladığı için öyledirler. Sakatlık fiziksel ya da zihinsel yetersizliklerle ya da sınırlarla alakalı değil, ayrımcılık ve ön yargıyla alakalıdır. Oliver Sacks, Shakespeare ve Watson, 2011, 389. Sosyal modelde, temelde tıbbi modelin ileri sürdüğü tıbbi hizmetler, Rehabilitasyon diğer yardım ve destekler reddedilmemekle birlikte, engelli olmayanlarla aynı haklara sahip olma talebi, ayrımcılık karşıtlığı ve eşitlik üzerinden dile getirilmektedir. Çağlar, 2009. 19. Sosyal model esasında özürlülüğe ilişkin yeni bir söylem geliştirmektedir. Toplumda tıbbi modelin özürlülere biçtiği geleneksel rolü sorunlu bularak yeni bir kimlik siyaseti geliştirmeye çalışmaktadır. Bu siyaset, sakat hareketi olarak küresel insan hakları hareketine eklemlenmektedir. Sosyal model kuramcılarının çoğu, maddi ve sosyo-kültürel güçlerin toplumsal engellerin yaratılmasında birlikte rol oynadığını düşünmektedir. Kişisel ön yargılardan kurumsal ayrımcılığa, erişilemez ve kullanılamaz binalardan yararlanılamayan ulaşım sistemine, ayrılmış eğitim düzeninden dışlayıcı çalışma koşullarına kadar, pek çok yapısal ve kültürel öğenin, engellilerin bireysel ve kolektif olarak dışlanmasında etkin olduğu ileri sürülmektedir. Çağlar, 2009. 21. Zola'ya göre, Akt. Kolat. 2010. 10. Sosyal model özürlülüğün biçimi veya derecesi ne olursa olsun herkesin bağımsızlığına, otonomi, saygı duyulması gerektiğini talep eder. Bu talebin nedenlerinden biri, özürlülüğün uzun vadeli, hatta ömür boyu bir tedavi gerektirebileceğidir. Eğer tıbbi model uygulanıyor olsaydı, özürlü bir insan, hiçbir soru sormadan önerilen tedaviyi, bağımsızlıklarının askıya alınmasını pasifçe kabul edilmesi beklenen ömür boyu bir hasta haline gelirdi. Fakat bağımsızlığa önem veren sosyal model, tedaviden ilgiye geçilmesini ve tedavinin artık doktorun yaptığı ve hastanın kabul ettiği bir süreç olmadığının kabul edilmesini talep etmektedir. Nitekim, bu durum bizi toplum temelinde rehabilitasyon anlayışına götürmektedir. Başka bir deyişle, özürlü bireyin günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve bağımsız yaşamalarını sağlamak için verilen rehabilitasyon desteği kurumlardan toplumun içine kaydırılmasıdır. Engelli kişilerin, onların ailelerinin ve toplumun birlikte rol alacağı rehabilitasyon süreci sağlık eğitim ve sosyal ve mesleki programlar aracılığıyla hizmetlere gönderme yapan bir sistemin geliştirilmesini içermektedir. Çağlar, 2009. 21-22 Tıbbi model ile sosyal model arasındaki bakış farklılığı aşağıdaki gösterilmektedir. Arıkan, 2002 Tıbbi model sorun üzerinde odaklanmaktadır. Kavanoz kapaklarını, kapıları açmakta zorlanan veya açamayan eller. Uzun süre ayakta kalmakta zorluk çekme, binalardaki merdivenleri çıkmakta başarısız olma, yapılmayacağını düşündükleri için insanların özürlü bireye iş vermemeleri, sosyal model çözüm üzerinde odaklanmaktadır. İyi düşünülerek dizayn edilmiş kavanoz kapakları, otomatik kapılar, kamuya ait yerlerde oturulabilecek daha fazla sayıda koltuk, tüm binalarda rampa ve asansörler, insanları sorun aramak yerine özürlülerin yeteneklerini görmek yönünde eğitmek özürlü hareketini yeni toplumsal hareketler içinde düşünmek. 20. yüzyıl küresel alanda ortaya çıkan radikal protesto gruplarına tanıklık etmiştir. Bu grupların modern toplumun eşit yurttaş ve homojen ulus devlet söylemlerine yönelik itirazları vardı. Toplumların homojen ve insanların pratikte eşit olmadığı reel bir dünya tasavvuru yeni toplumsal hareketlerin eylemlerine ön ayak oldu. Önceleri din, sınıf ve milliyetçilik temaları etrafında örgütlenen klasik toplumsal hareketleri yeni dönemde kadın, etnisite, ekoloji odaklı hareketler eklendi. Son olarak da bu hareketlere sakat hareketi eklenmiştir. Dünyada sayıları yaklaşık 450 milyon kişiyi bulan özürlülerin hak temelli taleplerinin kamuoyunda görünür kılınmasında kuşkusuz sakat hareketinin olumlu rolü bulunmaktadır. Sakat hareketi de kendisinden önce meydan gelmiş toplumsal hareketleri model almış ve üyelerinin devlet ve ekonomi katında güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Hareket, çeşitli aktiviteler ve eylemler yoluyla kişisel olanı, tıbbi bozukluk veya yetersizlik gibi kamusal alana taşıyarak politize etmiştir. Morris'in Shakespeare ve Watson 2011 388 ifadesiyle doğrudan eylem sayesinde hareket, sakatlık baskısının nedenini çok doğrudan bir şekilde teşhir etme olanağı bulmuştur. Örneğin erişilmez binalar ve ulaşım sistemleri ya da mütenezzül yardım etkinlikleri gibi. Ayrıca sakat kişileri yetisiz olarak, iktidar ve aracılıktan yoksun olarak ve işlevsiz bedenlerin ve zihinlerin acıklı kurbanları olarak gören egemen anlayışa meydan okumuştur. Artık günümüzde sakatlık, kimlik siyaseti etrafında dönen bir siyasal mücadele biçimi haline gelmektedir. Frazer'e göre sakatlığın siyasallaşması yaklaşımında üç temel öğe vardır. 1. Sakat kişilerin dezavantajlı ya da marjinalleştirilmiş bir topluluk oldukları temel görüşü. 2. Sakat kişilerin ayrı bir azınlık oluşturduğu ve bu grup için toplumsal değişikliğe bizzat kendilerinin ön ayak olup başı çekmeleri gerektiği iddiası. 3. Sakatlık sosyal modeli Shakespeare ve Watson 2011 388 Türkiye'de batılı manada örgütlü, politize olmuş bir sakat hareketinden bahsedilemez. Ancak son dönemlerde Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde bazı yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeler içinde 2005 yılında çıkan Özürlüler Yasası kuşkusuz sakat hareketinin oluşmasında belli bir bilinç düzeyi getirmiştir. Daha iyi bir eğitim, daha etkili bir sağlık sistemi veya erişilebilir bir kent isteyen bir sakat örgütlenmesi hareketi, özürlülerin ayrımcılığa maruz kalmadan, hak temelli bir anlayış içinde toplumun bütünleşmesine elbette katkıda bulunacaktır. Özürlülerin toplumsal yapıda karşılaştığı sorun alanları özürlüler, toplumsal hayatta çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların çözümü konusunda ise süreç içinde önemli adımların atıldığı görülmektedir. Kuşkusuz, özür veya sakatlığından ötürü özürlülerin toplumsal yaşama katılım ve uyumları zorlaşmaktadır. Toplumda var olan önyargılar, koşullanmalar, ayrımcılık içeren sosyo-kültürel faktörler de özürlülerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını sınırlandırmaktadır. Özürlülerin duyduğu gereksinimleri şu şekilde sıralamak mümkündür. 1. Eğitim hakkı 2. Sağlıklı yaşam hakkı 3. Sosyal yaşamda destek 4. Ayrımcılığın önlenmesi 5. İstihdam olanakları. Özürlüler ve özellikle de özürlü çocukların temel eğitim hakkı ve fırsatlarına kavuşturulması modern devletlerin asli görevleri arasında yer almaktadır. Özürlü bireylerin temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanmaları, kullanabilmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda anayasamızın 42. maddesinde kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır denilmekte. Özürlülerin özel ve temel eğitim gereksinimlerinin karşılanması doğrultusunda korunmalarına hukuki bir dayanak oluşturulmaktadır. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. maddesinde de hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkanı sağlanır denilmektedir. Buna rağmen ülkemizde eğitimden yoksun olan özürlü bireylerin sayısı büyük boyuttadır. Sonuçları itibariyle bakarsak, örneğin ülkemizde özürlü ve özürlü olmayan kadınların okuryazarlığı arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Eğitim görmüş özürlü kız çocuğun oranı hem eğitim görmüş özürlü erkek çocuğu oranına hem de eğitim görmüş özürlü olmayan kız çocuğu oranına göre çok düşüktür. http://www.ozurluveyasi.gov.tr/terhs/html/175/yayınlar.eğitim-sistemi ve müfredatı genellikle normal öğrencilere göre planlanmıştır. Sınıflar, salonlar, ders kitapları, yöntem ve teknikler normal çocukların ihtiyaçları ve beklentilerine göre organize edilmiştir. Ancak bilinen bir gerçek, bugün bu standartlara uymayan, yani özürlü çocukların genel nüfustaki oranı yaklaşık %14'dür. Bu 8 milyon civarında çocuk ve yetişkinin özel eğitime gereksinim duyması anlamına gelmektedir. Buna karşılık, özürlü bireylere ulaştırılan eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin %2'yi aşamadığı görülmektedir. Bu bağlamda özürlü çocuklara tıbbi, eğitsel, rehabilitasyon ve mesleki eğitimlerinin karşılanması yanında aile rehberliği ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ayrıcalıklı önem kazanmaktadır. Özgür, 2011. 3. Dolayısıyla özürlü çocukların eğitim olanaklarından tam manasıyla istifade etmesi için özel eğitim programlarına, özel uyarlamalara ve metotlara ekstra gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca tüm bireyler gibi özürlü bireylerin de diğer haklarını kullanabilmesi ve olası hak ihlallerine karşı mücadele edilebilmesi için hangi haklara sahip olduklarını ve bunları nasıl kullanabileceklerini bilmeleri gereklidir. Bu ise esas olarak eğitim ile gerçekleşebilir. Bu açıdan da eğitim hakkı, klasik hak sınıflaması içinde yer alan hakların en önemlilerinden birisidir. Yurtta Güler. 138. Diğer yandan eğitim, özürlü bireylerin mümkün olduğunca bağımsızlaşmalarında ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılabilecek düzeyde gelişimlerinin sağlanmasında da önemlidir. Bir başka açıdan eğitim hakkı, özellikle çalışma hakkı gibi hakların kullanımı açısından da gereklidir. Şöyle ki, eğitimsiz ya da eğitim düzeyi düşük kişiler, bir iş bulabilmek, o işi elinde tutabilmek ve ilerleyebilmek açısından dezavantajlı konumdadırlar. Çalışma şansı olmayan kişilerin ise sosyal güvenlik hakkından yararlanmasına yönelik uygulamalar yaygın değildir. Çağlar, 2009, 78. Bu nedenle eğitim hem başlı başına ayrı bir insan hakkı hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Uyar, 2006, 215. Özürlü bireyler, sağlıklı bireylere oranla daha fazla sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Çünkü özürlü bireyler daha özel sağlık sorunlarına sahiptirler. Sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve koruyucu hizmetler açısından özürlüler toplumda eşit fırsatlara sahip değildir. Özürlüler yaşamlarının erken dönemlerinde kronik hastalıklara daha sıklıkla yakalanmaktadır. Özürlülüğün getirdiği yeni sağlık sorunlarına bağlı olarak, yani bu sorunlara eşlik eden başka fonksiyon kayıplarını daha fazla yaşamaktadır. Özürlü bireylerin tedavileri daha karmaşıktır veya daha uzun sürelidir. Süren ruh hastalıklarında olduğu gibi, bazı özürlülük durumlarında yaşam boyu ilaçlı tedavinizin sürdürülmesi gerekli olabilir. Ortez veya tekerlekli sandalye gibi yaşam boyu kullanacakları bazı yardımcı tıbbi malzemelere gereksinim duyabilirler. Özürlü bireyin özetle, uzun süreli bireysel veya tıbbi hizmete ihtiyacı vardır. www.ozida.gov.tr/topluma dahil olmak, toplumun içinde herkesle birlikte ve toplumsal yaşamın tüm alanlarında ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve kamusal aktif olarak yer almaktır. Toplumun içinde yaşamak, topluma dahil olmak anlamına gelmez. Çağlar, 2009, S47. Bu anlamda özürlülerin evlerinden çıkabilmelerinin, istedikleri yer, kişi ve kurumlara ulaşmada kolay ve bağımsız ulaşım imkanlarına sahip olabilmelerinin, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklere katılabilmelerinin sağlanması durumunda topluma dahil olduklarından söz edilebilecektir. Oysa özürlü bireylerin topluma katılmada karşılaştıkları engellerin bedensel sınırlılıklarından daha fazla kısıtlayıcı olduğu görülmektedir. Can Arslan ve Tezel, 2005, S46-47. Katılım ise, bireylerin gruba, grupların topluluklara, birey ve grupların yönetime, toplu çalışmalara, projelere söz ve karar sahibi olarak iradelerini aktarma eylemi ve durumu olarak tanımlanmaktadır. Toman Bay, 1999, S144, özürlü bireylerin ayrımcılığa karşı korunması, bakılması, gözetilmesi ve sonucunda topluma dahil edilmesi, toplumun bütünü açısından da yaşamsal bir değer taşımaktadır. Zira bir toplumu oluşturan bireyler, ancak bu gereksinimlerin karşılanıp, güvence altına alındığı bir ortamda kendilerine ve topluma olan güven duygularını, kişiliklerini geliştirebilirler. Eşdeğişli özürlü bireyler topluma dahil olarak, toplumu oluşturan bireylerle daha sağlıklı ilişkiler kurabilirler. Böylece toplumda dayanışma duygusu gelişir ve daha sağlıklı bir toplumun temelleri atılabilir. Bu metin Şişman ve de 2011. 21'den aktarılmıştır. Genellikle sosyo-kültürel yapı içinde özürlü bireylerin toplumdaki diğer bireylerin yapabildiği her şeyi yapabilecek kişiler olarak algılanmamaları ve bu bireylerin yarım eksik insan muamelesi görmeleri onlara yönelik ayrımcılık ve baskıyı ortaya çıkarmaktadır. Çok uzun zamandan beri toplumdaki özürlü birey olmanın resmi trajik bir figür olarak çizilmiştir. Bu trajik figür özürlü bireyin sınırlılıklarından ötürü yaşadıkları sorunlardan öte, özürlü bireylerin faaliyet alanları için normal olarak kabul edilen toplumun beklentilerinin yerine getirilememesi ya da getirilemeyeceğinin düşünülmesi nedeniyle yaşanılan zorluklarla beslenmektedir. Bu durum aslında özürlü bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü tarafından belirlenmektedir. Diğer taraftan Finkelstein özürlü bireylerin kendilerine ilişkin bakış açılarının da kendi kültürlerini yarattığını belirtmiştir. Örneğin özürlü bireyler, toplumda kayda değer görülmeyen, hor görülen, itibar edilmeyen veya ikinci plana itilen bireyler olarak damgalandıklarını ve bu nedenle kendilerine değersiz hissettiklerini ifade etmişlerdir. Gorsman bu bakımdan, bireyin fiziksel engelinin onun içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmasının engeli olmadığını ancak ona yüklenen kültürel anlamların ve buna bağlı olarak etiketlemenin engelliliği ortaya çıkardığını ifade etmiştir. Bu nedenle engelliyi engellileştiren olumsuz kültürel tanımlamalara paralel olarak bazı sosyal kayıplar ortaya çıkmaktadır. Burcu, 2011, 41. Toplumsal hayatta özürlülerin önüne çıkan sorunların en fazla yoğunlaştığı yer kent hayatıdır. Çünkü kent kimliği, genel itibariyle bütün uzuvları tam olan sağlıklı vatandaşları kapsamaktadır ve modern kentler bu sağlıklı vatandaşların yaşama alanı olarak ortaya çıkmıştır. Özürlülerin sosyal hayata katılım mücadelesinin temel alanlarından biri, kent hayatını ve bu hayatın ürünü olan toplumsal algıları, özürlülerin mağduriyetini yok edecek biçimde dönüştürme çabasıdır. Kent vatandaşlığı yaklaşımı, kenti paylaşan farklı kişilerin ve grupların farklılaşmış ihtiyaçlarını dikkate almayı önermekte. Kentin bu farklılaşmış gereksinimleri doğrultusunda yeniden şekillendirilebilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Özürlü bir kişi içinde her anlamda erişilebilir bir kentte yaşamak veya yaşadığı kenti kendisi için erişilebilir olacak şekilde dönüştürmek çok temel bir haktır. Çoğu zaman eğitim veya sağlık hizmetlerine erişim, istihdama katılım gibi özürlülükle ilişkili olarak ele alınan konularda bile kent mekanının erişilebilirliği neredeyse yerine getirilmesi gereken bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Bekmez. 2010. 4. Özürlülerin kent vatandaşlığı mücadelesini şekillendiren tek unsur kentsel mekanın erişilebilirliği de değildir. Elbette. Kamusal alanda insanların taciz edici bakışlarına maruz kalmadan var olabilmekte bir kent hakkı bir kent vatandaşlığı hakkıdır. Arıka'nın 2001 yaptığı araştırma, özürlü kadınların %77,8'inin duygusal sözel şiddete, %30,1'inin fiziksel şiddete ve %22,8'inin cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya çıkarmıştır. Özürlü kadınların daha çok eşleri tarafından istismar edildiği ve şiddete maruz kaldığı vurgulanmaktadır. Özürlüler yalnızca hayatlarını zorlaştıran yaşam alanlarından değil, toplumun onlarla ilgili oluşturduğu önyargılardan da muzdariptirler. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya dair hazırlanmış rapordaki veriler, toplumun özürlülük algısını açığa çıkarmaktadır. Bu araştırmada, özürlü denildiğinde aklınıza ne geliyor sorusuna en yüksek tercih seçeneği ile %24,2 oranında yardıma muhtaç kişi şeklinde cevaplandırmışlardır. Aynı araştırmada katılımcıların %59,3 süren hastalıklara sahip kişiler özürlü tanımına girmez. %32 sirosal ve duygusal, %28,2 zihinsel özürlülerle arkadaş olmam, %30,1 zihinsel özürlülerle çalışmam, %19,1 zihinsel özürlülerle komşu olmak istemem, %18,2 hiçbir özürlü akranlarıyla aynı sınıfta eğitim alamaz şeklinde cevaplar vermiştir. Akdağ ve D. 2010-15 araştırmada toplum algısına dair ortaya çıkan bu çarpıcı sonuç, özürlülerin toplumsal hayata katılırken bu algıyla da mücadele etmeleri gerektiğini açığa çıkarmaktadır. Ayrımcılık ise özürlülerin sosyal ve kültürel haklarını kullanmalarını engelleyen bir başka etken durumundadır. Oysa özürlü bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımı için yetersizliklerine dayalı dışlanma ve ayrımcılık fiilleri önlenmeli. Toplumsal hizmetlere erişimlerinin önündeki yasal, toplumsal ve siyasal tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu çerçevede özürlüler kanununun genel esaslarının ortaya konulduğu üçüncü maddesi özürlüler aleyhine ayrımcılık yapılamaz. Ayrımcılıkla mücadele özürlülere yönelik politikaların temel esasıdır demekte ve ayrımcılık konusuna özel bir vurgu yaparak devlete özürlülere yönelik ayrımcılık ile mücadele etme görevi yüklemektedir. Yine özürlüler kanununun 41. maddesi Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinin 1. fıkrasında geçen dil, ırk, renk, cinsiyet ibaresinden sonra gelmek üzere özürlülük ibaresini eklemiştir. Böylece ülkemiz açısından kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmak suç olarak tanımlanmış ve ayrımcılık yapan kişiler hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir hükmü getirilmiştir. Görüldüğü gibi özürlü bireyler ile vücut bütünlüğü tam ve sağlam olanlar arasında yapılabilecek dayanaksız ve keyfi ayrımların önüne geçilmesini amaçlayan bu düzenleme ile ayrımcılıkla mücadele temelinde ciddi yaptırımlar öngörülmüştür. Ancak özürlülere yönelik olarak özellikle eğitim, iş, konut edinme, ulaşım, kültürel hayat, kamuya açık alanlar ile kamusal hizmetlere erişim alanında halen ayrımcı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Özürlülere yönelik olarak ayrımcılık, doğrudan ayrımcılığın yanı sıra eğitim imkanlarından yoksun bırakma, toplum dışına itme, sosyal ve fiziksel engellerle karşı karşıya bırakarak tecrit etmek gibi daha dolaylı ayrımcılık çeşitleri ile de görülmektedir. Uyar 2006 S157-758 sıra sizde 1. Özürlü kavramı yerine engelli ya da sakat kavramı kullanılabilir mi? Sıra sizde bir yanıt kullanılamaz. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi özürlü, sakat ve engelli kavramlarının tanımları başlığı altında yapılan açıklamalardan yararlanabilirsiniz. Son olarak ise özürlüler açısından önemli bir sorun alanı olarak istihdamdan bahsedilebilir. Sosyal devlet tüm diğer bireylerle birlikte özürlü bireylere de eşitlik çerçevesinde insanca yaşama olanağı sağlamalıdır. Bunun en rasyonel yolu ise özürlülerin çalışma yaşamına girerek üretken olmalarını temindir. Düşünülebileceği gibi, özürlüler çalışma yaşamı içinde iki biçimde yer alabilir. Ya bağımsız bir iş kurup, kendi işlerinde çalışabilirler ya da bağımlı bir iş ilişkisi içinde yer alabilirler. Ancak özürlülerin durumları ve bir iş kurup, çalışabilmenin koşulları birlikte düşünülecek olursa, bağımsız çalışabilmenin özürlüler açısından ne kadar güç olduğu görülür. Diğer yandan işverenlerin yasal bir zorunluluk bulunmaksızın kendi istekleri ile özürlü bireyleri istihdam etmeleri de nadiren rastlanabilecek bir durumdur. Bu nedenle özürlülerin istihdamı devletin yasal müdahaleleri ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Uygulamada başarılı olabilmek açısından öncelikle eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri etkin ve yeterli bir biçimde sağlanmalıdır. Sonrasında özürlü bireylere çalışma yaşamına girebilmeleri doğrultusunda destek verilmeli. Çalışma yaşamına girdikten sonra da özellikle ayrımcı uygulamalarla mücadele edilmelidir. Birbirini izlemesi gereken bu süreçlerin her birindeki başarı ya da başarısızlık bir sonrakini etkileyecektir. Ancak görülen odur ki, özürlülerin çalışma yaşamını kazandırılmasına yönelik dünyadaki mevcut yöntemlerden temelde birisini, kota yöntemi, uygulayan ülkemizde özürlülerin devletin yasal zorlamalarına rağmen istihdam edilebilme oranları çok düşüktür. Başarısızlığın temel nedeni ise özürlülerin çalışma yaşamına dahil edilmesine yönelik olarak dünyadaki diğer yöntemlerin yeterince önemsenmemesi yanı sıra özürlülerin çalışma yaşamı öncesi yeterince ve gereğince korunmamasıdır. Eş değişle eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz olmasıdır. Ayrıca kota yönteminin kendisinden kaynaklanan birçok sorun mevcuttur. Bu nedenle özürlülerin çalışma yaşamına dahil edilmesine yönelik politikalar gözden geçirilerek yeniden yapılandırılmalıdır. Kota uygulamalarındaki başarısızlığın ön yargısı sorgulanması, kota yönteminin yerinin daha iyi değerlendirilmesi ve bu alanda başka ülkelerde yaşanan deneyimlerden yararlanılması gerekir. Bu konuda yapılacak sağlıklı bir değerlendirme, yalnızca kota yönteminin geliştirilmesine değil, özürlülerin toplumsal yaşama dahil edilmesi doğrultusundaki daha etkin politikaların üretilebilmesine de katkı sağlayacaktır. Oysa ülkemizde özürlülerin çalışma yaşamına katılabilme doğrultusunda karşılaştıkları sorunlar, daha çok hukuki bir zeminde tartışılmaktadır. Bu düşünceler, yasama ve yürütme organı tarafından da benimsenmiştir. Nitekim yürürlüğe konulan mevzuat ve mevzuat hükümlerinde yapılan değişikliklere bakılacak olursa, ülkemizde kota sisteminin pek çok yasal düzenlemeye konu olduğu görülür. Mevzuat hükümleri üzerinde bu denli sıkça ve çokça yapılan değişiklikler, hem sorunun varlığını ve hem de çözümü doğrultusunda hukuki düzenlemelere yüklenen önemi göstermektedir. Ayrıca günümüze dek bu alanda yapılan hukuki düzenlemelerin neredeyse tümüyle kota sistemi üzerinde odaklaşmış ve daha çok da işverenin yükümlülükleri üzerinden yapılandırılmıştır. Özürlülerin işe yerleştirilmelerinde yararlanılabilecek başka yol ve yöntemler önemsenmeyerek, son döneme kadar neredeyse yok sayılmıştır konunun, hiç kuşkusuz hukuki boyutları vardır. Ancak bu alanda karşılaşılan sorunlar, daha çok konuya ilişkin sosyal politikaların ilke ve kurallarının yeterince iyi kavranılamamasından ya da gereğince önemsenmemesinden kaynaklanmaktadır. Altan, 1998 25-28 özürlülerin korunmasına yönelik politikalar özürlülerin korunması düşüncesinin temelinde bulunan nedenler özürlülerin korunması düşüncesi evrensel insan hakları temelinde ele alınmaktadır. Özürlüleri koruma düşüncesinin uluslararası düzlemde çeşitli hukuksal metinlerle sözleşme, protokol, bildirge ve benzeri güvence altına alındığını ve ulusal düzeyde de pek çok toplumun bunu onayladığı görülmektedir. Özürlülerin korunmasını öngören nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Özürlülerin nüfusu oranı dünyada özürlü nüfusun oranına küçümsenmeyecek düzeydedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün WHO verilerine göre çeşitli sakatlıklardan ötürü özürlü bulunanların oranı dünya nüfusunun %10'unu oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bu oran %14 olarak tahmin edilmektedir. Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 yılında yayımladıkları raporda dünya nüfusunun yaklaşık %15'inin özürlülerden oluştuğunu ve nüfus yaşlandıkça bu oranın artacağını belirtmektedir. Raporda belirtilen veri 1 milyar kişiye tekabül etmektedir. Aynı raporda özürlü olan her 5 kişiden birinin hastalığının ileri derecede olduğu ifade edilmektedir. Bu da 200 milyon kişiye denk düşmektedir. Giresunlu ve Akıncı 2011 16 sıra sizde iki özürlüler için kent mekanının erişilebilirliğinden ne anlaşılmaktadır? Sıra sizde iki yanıt özürlüler için kent mekanının erişebilirliği bir anlamda kent vatandaşlığı yaklaşımıyla örtüşmektedir. Yani bu yaklaşım kenti paylaşan farklı kişilerin ve grupların farklılaşmış ihtiyaçlarını dikkate almayı önermekte. Kentin bu farklılaşmış gereksinimleri doğrultusunda yeniden şekillendirilebilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Türkiye'de ise nüfusun %12,9'unu özürlüler oluşturmaktadır. Doğuştan zihinsel, bedensel, işitme, dil ve benzeri özürlü olan kişilerin toplam nüfus içindeki oranı %2,58'dir. TÜİK ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi'nin yaptığı araştırmada Türkiye genelinde yaklaşık 8,5 milyon özürlü yurttaşın olduğu belirtilmektedir. Rıdvan Oğlu 2011. 4. Özürlü kişilerin doğrudan ilişkide bulundukları aileleriyle birlikte düşünüldüğünde özürlülük konusunun toplum açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu grubun ihtiyaç ve sorunlarının tespiti ve sorunlarına ilişkin çözümlerin devreye sokulması da bir o kadar önem taşımaktadır. Her ne kadar uygarlaşma ve modern tıbbın gelişmesiyle birlikte çeşitli yeti kayıplarının önüne geçilmiş olsa da, özürlülüğe yol açan nedenler tam anlamıyla ortadan kaldırılamamıştır. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi gelecekte de engelliler ya da özürlüler önemli bir toplumsal sorun olmaya devam edecektir. Dikkat özürlülük özürlü, sakatlık sakat, engellilik, engelli, malullük, malul ve benzeri kavramlar sosyal bilimlerin her birince farklı açılardan tanımlanmışlardır. Örneğin bu kavramlar tıp bilimi için sağlık hastalık sorunu olarak tanımlanırken, biyoloji için genetik bir bozukluk olarak değerlendirilmişlerdir. Anlam farklılaşmaları ortak bir terminoloji oluşturmayı güçleştirmiştir. Çağlar 2009 9 Toplumsal entegrasyon içerme boyutu özürlü bireylerin toplumsal yaşama katılması gerekmektedir. Toplumsal yaşama katılmak ise temel haklardan eğitim, sağlık, istihdam, yararlanmakla mümkündür. Hayatın her alanına eşit katılım imkanı özürlülerin toplumsal ayrımcılığa maruz kalmadan, bağımlı olmadan yaşaması anlamına gelir. Kuşkusuz bireyler sadece maddi kaygılarla çalışmazlar. İş bir anlamda kişinin toplumsal yaşama müdahil olmasının ön koşulunu oluşturmaktadır. Özgüven, saygınlık, benlik saygısı yüksek bireylerin toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracağı gibi sosyal ve psikolojik açıdan da fayda sağlar. İş, çalışma ve başarılı olmak özürlülerin toplumdan dışlanmasını öner. Dahası özürlülerin toplumla olan aidiyetini onarır ve güçlendirir. İstihdam boyutu özürlü vatandaşların çalışma hayatında olmaması birçok olumsuzluğu beraberinde getirir. Türkiye'de özürlü nüfusun istihdam sorunu dikkat çekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sunduğu raporlara göre 12 yaş üstü özürlü bireylerin iş gücüne katılım oranı %22,2 düşüktür. Özürlü nüfusun büyük bir kısmının istihdam edilmemesi beşeri sermaye ya da insan gücü kaybı anlamına gelir. Bu durumun ulusal ekonomiye etkisi göz ardı edilemez. Öte yandan iş ve sosyal güvence kapsamına alınamayan bu nüfusun ekonomik yükü de çoğalacaktır. Özürlülerin üreten değil sadece tüketen bir kesim olması durumunda sosyal yardım ve hizmet kalemleri önemli bir külfet oluşturacaktır. Özürlülerin istihdam edilememesi onların sadece devlete değil ailelerine de bağımlı olmaları sonucunu doğuracaktır. Denilebilir ki özürlü bireylerin istihdam edilememesinin birey, aile ve toplum, devlet açısından ciddi riskleri bulunmaktadır. Hukuki boyut özürlü bireyler, diğer insanların yararlandığı hak ve özgürlüklerden istifade etme hakkına sahiptir. Özürlü birey yardım edilmesi gereken, acınacak bir nesne değil, yasalar önünde hak sahibi olan, hukukun öznesi olan bir bireydir. Günümüzde özürlü bireylerin korunması, desteklenmesi, ihtiyaçların karşılanması, yardım edilmesi gibi kavramlar özürlü kişilerin tam ve eşit katılımı ve özellikle de insan hakları kavramına yerini bırakmıştır. Kamu yararı gözeterek devletler, özürlülerin ekonomik, toplumsal, hukuksal ve sosyal haklarını güvence altına almakla yükümlüdürler. Özürlülerin korunmasını öngören politikaların kaynakları özürlülerin de hak sahibi bireyler olduğu gerçeğinin tarihi çok eskilere gitmez. Tıpkı kadın hakları alanında olduğu gibi özürlüler de temel hak ve özgürlüklerden yeterince yararlanamadığı ve haklarını kullanamadığı düşünülerek zaman içinde önemli hak kazanımları elde etmişlerdir. Birleşmiş Milletler, BM tarafından doğrudan özürlü haklarına odaklanan ilk belge 1971 yılında kabul edilen zihinsel özürlülerin haklarına dair bildirgedir. Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons bildirge, zihinsel özürlülerin eğitim, öğretim, sağlık, rehabilitasyon, bakım ve yardım alma, her türlü suistimal ve sömürüden korunma gibi birçok hakkı yer vermiştir. Bunun yanı sıra, ehliyetsizlik durumları nedeniyle bazı hak kısıtlamalarının ancak yasalarla ve ölçülü biçimde yapılabileceğine yönelik çağdaş koruyucu düzenlemeleri içermektedir. Bildirge ayrıca zihinsel özürlüleri insanlık dışı yaşam koşullarına sürükleyen yoksulluk ve bakımsızlık sorununu göz önüne alarak, zihinsel özürlülerin ekonomik güvence nezih standartlarda yaşama hakkına kavuşturulmaları gerektiğini de dile getirmiştir. Çağlar 2009 26 BM Genel Konseyi 1975 yılında bu kez tüm özürlülerin haklarının ayrımsız olarak garanti altına alınmasını sağlamak amacıyla özürlü hakları bildirgeni Human Rights of Persons with Disabilities yayınlamıştır. Bu bildirgede ise özürlü hakları daha genel bir çerçevede ele alınmıştır. Ekonomik ve sosyal planlamanın tüm evrelerinde özürlülerin ihtiyaçlarının gözetilmesi, yasal usullerin uygulanmasında fiziksel ve ruhsal durumlarının tümüyle hesaba katılarak süreçlerin özürlüler lehine kolaylaştırılması gibi devletlerin pozitif yükümlülükleri de dile getirilmiştir. Çağlar 2009 26 1982 yılında BM Genel Kurulu'nda özürlülüğün bir insan hakları meselesi olduğu kabul edilmiş ve özürlüler için Dünya Eylem Programı'na World Program of Action Concerning Disabled Persons özürlülerin hakları da dahil edilmiştir. Bu programda özürlülükle ilgili oluşturulacak politikalar 3 başlık altında toplanmıştır. Bunlar, önleme, prevention, rehabilitasyon, rehabilitation ve fırsat eşitliğidir. Equalization of opportunities. Yine BM tarafından 1983 yılında kabul edilen 159 sayılı Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam 1983-1992 yıllarını kapsamak üzere BM özürlüler 10 yılı ilan edilmiştir. Bu sürecin, özürlülüğün tüm düzeylerinde rehabilitasyon dahil alınacak önlemleri olduğu kadar, özürlü kişilerin fırsat eşitliğine kavuşturulması için gerekli eylemlere de hız ve sahicilik kazandıracağı inancı ifade edilmiştir. ozida.gov.tr 1989 yılında özürlüler alanında insan kaynakları geliştirme eylem planı için talim çerçevesi kabul edilmiş. Özürlülerin iş gücü piyasasında yer almaları ve mesleki istihdamları için eğitilmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen BM Çocuk Hakları Sözleşmesi genelde tüm çocuklar için olduğu kadar özürlü çocuklara özgü hükümleriyle de önemli bir gelişme sayılmıştır. Birleşmiş Milletler Özürlüler 10 yılının kapanış toplantısında özürlü hakları adına iki önemli adım daha atılmıştır. 3 Aralık tarihinin her yıl Dünya Özürlüler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmış. Ayrıca özürlülerin büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı gerçeğinden hareketle 1993-2002 yılları Asya-Pasifik Özürlüler 10 yılı olarak ilan edilmiştir. BM'nin 1993 tarihli özürlüler için fırsat eşitliği konusunda standart kurallar, The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities adlı uluslararası belgesi de bulunmaktadır. Bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon, yardım servisleri, eğitim ve istihdam gibi başlıklar altında özürlülerin fırsat eşitliği için ön koşulları içeren bu belge bir de bu kararların denetlenmesi için izleme mekanizması kurmuştur. Standart kurallara göre bir ön koşul olarak devletler, toplumdaki tüm kişi ve kesimleri bilinçlendirmeli. Kural 1. Etkin tıbbi bakım imkanlarını teminat altına almalı. Kural 2. Özürlülerin kendi kendine yeterliliklerini ve fonksiyonelliklerini optimum seviyeye çıkarmaları için en geniş kapsamıyla rehabilitasyon hizmetlerini şart koşmalı. Kural 3. Özürlülerin kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerini arttırmak ve haklarını kullanabilmelerini temin için yardım servislerini geliştirmeli. Fırsat eşitliğini sağlamak açısından özürlülerin ihtiyaç duyabileceği yardımcı alet ve teçhizatları ulaşılabilir kılmalıdır. Şişman Lede 2011-26 Birleşmiş Milletler BM 13 Aralık 2006 tarihinde özürlülerin haklarına ilişkin sözleşmeyi Convention on the Rights of Persons with Disabilities onaylamıştır. Bu sözleşme özürlülerin yaşam standartlarını yükseltme ve çalışma koşullarını iyileştirme açısından bakıldığında son derece kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Özürlülerin tam ve etkili katılım yoluyla toplumsal aidiyetlerinin sağlanmasını genel ilki olarak kabul eden sözleşmede özürlülerin toplumun geri kalanıyla bütünleştirilmesinden değil, toplumun özürlüleri içine alması, toplumsal aidiyetlerini güçlendirerek formüllerin inşa edilmesi anlamında dahil edilme, inclusive teriminin kullanılması, özürlülerin insan hakları açısından oldukça çağdaş bir yorumu yansıtmaktadır. Çağlar 2009 30 Dikkat Bildirgeler Standart Kurallar Tarihin çerçevesi gibi belgeler insanlığın ortak amaç ve değerlerini dile getirmesi bakımından önemlidir ve ulusal düzenlemeler içinde bir ilham kaynağı oluşturur. Ancak bu metinlerin hukuksal açıdan bir bağlayıcılığı bulunmaz. Bu anlamda sadece temennileri ifade eden metinler olarak görülürler. Ancak engellilerin haklarına ilişkin sözleşme diğer metinlerden farklı bir biçimde uluslararası anlaşma niteliğindedir ve gereği gibi imzalanıp onaylandıkları takdirde hukuksal bağlayıcılığa sahiptir. Özürlülerin temel haklarını ve sözleşmeyi imzalayan devletlerin yükümlülüklerini düzenleyen sözleşme, genel ilkeler, genel yükümlülükler, ayrımcılık yasağı, erişebilirlik, eğitim, sağlık, çalışma ve istihdam, siyasi ve kamusal yaşama katılım gibi çeşitli başlıklardan oluşmaktadır. Sözleşmenin genel ilkeler bölümünde ele alınan hususlar şu şekilde sıralanmıştır. İnsani onur ve kendi tercihlerini yapma özgürlüğü dahil olmak üzere bireysel özellik ve bağımsızlığa saygı, ayrımcılık yapmama, istihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon hizmeti ve adalet sisteminden yararlanma gibi alanlarda toplumsal yaşama tam ve etkin katılım, farklılığa saygı ve özürlü bireylerin insanlığın ve insan çeşitliliğinin bir parçası olarak kabul edilmesi, fırsat eşitliği, erişilebilirlik, binalardan hizmetlere, bilişim ve iletişim teknolojilerine kadar özürlülerin her alanda erişim olanaklarına kavuşturulması, erkek ve kadınlar arasında eşitlik, özürlü çocukların gelişen yetilerine saygı ve kimliklerini koruma haklarına saygı. Altan, 2010, 190. Sözleşmeye taraf olan devletler, özürlü bireylerine yönelik her türlü ayrımcı uygulamaları ortadan kaldıracağını, hayatın her yönüne eşit katılım imkanı ve bağımlı olmadan yaşam olanaklarını sağlayacağını taahhüt etmektedir. Bu anlamda sözleşme yeni bir hak öngörmekten ziyade var olan uluslararası kabul görmüş insan haklarının herkes gibi özürlüler için de uygulanabilir ve yararlanılabilir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Sözleşmenin 4. maddesi, taraf devletler engelliliğe dayalı herhangi bir ayrımcılığa izin vermeksizin tüm engellilerin insan hak ve temel özgürlüklerinin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini sağlamak ve engellilerin hak ve özgürlüklerini güçlendirmekle yükümlüdür demekte. Bu şekilde ayrımcılığın önlenmesi görevi esas olarak devletlere verilmektedir. Tüm özürlü gruplarını kapsayarak, özürlülerin eşit haklara sahip bireyler olarak yaşamasını öngören sözleşme, 7. maddesi ile doğrudan özürlü çocukların hakları düzenlemiştir. Bu madde ile taraf devletler, özürlü çocuklar için diğer çocuklarla eşitlik temelinde bütün insan hakları ve temel özgürlüklerin tam olarak kullanmasını sağlamak için ek tedbirler almak, eylemlerinde çocuğun üstün yararına öncelik vermek ve onlarda kendilerini ifade olanakları oluşturarak, hak bilincinin anlaşılmasını sağlamak gibi yükümlülükler yüklenmiştir. Sözleşme, taraf devletlere, özürlülerin kamu binalarına ulaşımı ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerini kolaylaştırma yükümlülüğü de getirmektedir. Ayrıca, toplumda özürlülere karşı oluşmuş olumsuz önyargılarla mücadele edilmesi de istenmektedir. Sözleşme, önemli bir yaklaşım değişikliği de getirmektedir. Zira sözleşme ile özürlü bireylerin hakları yasal olarak teslim edilmekte ve toplumsal katkıları tanınmaktadır. Asıl engelin toplumdaki ön yargılar ve bariyerler olduğunun ise altını çizilmiştir. Bu anlamda sözleşmenin özürlüleri yardıma muhtaç insanlar olarak değil, insan haklarının eşit özneleri olarak ele aldığı, bu yönüyle de bir sosyal yardım ve hayırseverlik metni olmaktan ziyade temel bir insan hakları metni niteliği kazandığı söylenilebilir. Şişman ve de 2011-17-18 Avrupa Birliği AB sosyal politikalarla özellikle sosyal koruma ve sosyal içerme tüm dezavantajlı grupları ve özellikle de özürlüleri koruma altına almıştır. AB sosyal politikası kapsamında özürlü bireylere yaptığı vurgu ilk kez 1961 tarihli Avrupa Konseyi belgesidir. Süreç içerisinde sürekli revize edilen bu şartı 1996 yılında özürlüleri de kapsayan toplam 31 hak güvence altına alınmıştır. Bu düzenleme ile özürlüler toplumsal yaşamda bağımsız olma, sosyal bütünleşme ve katılma hakkını etkili bir biçimde kullanma hakkını güvence altına almışlardır. Esasında dezavantajlı toplumsal gruplar kategorisinde ele alınan özürlüler AB sosyal politikaları bağlamında koruma ve içerme programları yoluyla desteklenmiştir. Bu koruma ve önleme programlarının başında ayrımcılıkla mücadele gelmektedir. Fırsat eşitliğinin sağlanması, özürlü çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimi, özürlülerin istihdamının ve sosyal entegrasyonlarının teşvik edilmesi, erişilebilirlik ve özürlü bireylere yönelik kültürel aktiviteler ve bu etkinliklere ulaşabilirlik diğer belli başlı koruma programlarıdır. Türk hukuk sisteminde özürlü haklarıyla devlet yükümlülüklerini belirginleştiren bir bahis bulunmamaktadır. Özürlü haklarına ilişkin dağınık bir görüntü dikkat çekmektedir. Çeşitli genelge, yönetmelik, tüzük, kanun hükmünde kararname şeklinde belgeler içinde özürlü haklarına yer verilmiştir. Ancak elbette ilk olarak anayasamız ve özürlü bireylerin haklarını koruma altına alan özel bir yasal düzenleme olarak 5378 sayılı Özürlüler Kanunu diğer yasal metinlerden ayrılarak öne çıkar. Anayasanın 50(2) maddesi, kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar demekte. Çalışma yaşamının özürlüler açısından özel olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Anayasasının sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenlerin sıralandığı 61. maddesinde ise devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır denilmektedir. Anayasamızın 10. maddesi ise çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malum ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz hükmünü getirmektedir. Sayılan bu maddeler dışında anayasamızda özürlülere ilişkin doğrudan bir düzenleme yoktur. Ancak yapılan genellemeler özürlüleri de kapsar niteliktedir. Örneğin anayasanın 17. maddesinde herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir hükmü. 49. maddedeki çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir hükmü ile bütünlenmiş ve çalışma hakkı özürlüleri de kapsar bir biçimde ele alınmıştır. Ayrıca 42. maddede kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz ve devlet durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır denilmekte. Özürlülerin özel ve temel eğitim gereksinimlerinin karşılanması doğrultusunda korunmalarına hukuki bir dayanak oluşturulmaktadır. Altan 2008 898. Son olarak anayasanın bazı maddelerinde kullanılan herkes sözcüğü nedeniyle bu maddelerinin de özürlüler için aynen geçerli olduğu söylenmelidir. Örneğin anayasanın 10. maddesinde herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 60. maddesinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir denilmektedir. Şişman 2011 İnternet ayrımcılık konusu ile ilgili olarak http://www.sosyalsiyaset.net/document/ayrimcilik-mücadele.html adresinden yararlanabilirsiniz. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı kısa adıyla Özürlüler Kanunu ise ulaşılabilirlik, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü, özürlü bireylerin her bakımdan gelişmeleri, toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeler yasal bir çerçeveye oturtmuştur. ozida.gov.tr/1. bölümünde amaç, kapsam, tanımlar ve genel esaslara yer verilen kanunun 2. bölümünde bakım, rehabilitasyon, istihdam, eğitim ve öğretim gibi konular düzenlenmektedir. 3. bölümde ise özürlülere ilişkin mevcut yasal düzenlemelerde yapılan değişiklikler sıralanmıştır. Kanunun 1. maddesinde amaç, özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümüyle her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma tam katılmalarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmak şeklinde belirlenmektedir. Görüldüğü gibi, Türkiye'de özürlü bireylere tanınan haklar yasal düzenlemelerle güvence altında alınmıştır. Ancak özürlülere ilişkin bir özel kanunun da özürlüler kanunu varlığına rağmen özürlü bireyimiz ile ilgili düzenlemeler bir araya toplanamamıştır ve bu anlamda mevzuatımızdaki dağınıklık devam etmektedir. Son yıllarda özürlülerin haklarına ilişkin gözlenen ilerlemede uluslararası mevzuatın ve özellikle de AB müktesebatının katkısı yadsınamaz. Her ne kadar yasal mevzuatta kayda değer gelişmeler mevcut olsa da uygulamada özürlü bireylerin hala ciddi sorunlarla karşılaştığı göz ardı edilmemelidir. 2007 yılında gerçekleştirilen Türkiye'de özürlü birey olma temel sosyolojik özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma başlık çalışmada özürlü bireylerin iş gücü piyasasına dair önemli tespitlerde bulunulmuştur. Çalışmaya göre, iş bulma konusunda sorun yaşadığını düşünenlerin oranı %71,1'dir. Çalışan, özürlü bireylerin iş yerinde ne tür problemler yaşadığına dair diğer bir tespite göre ise, ilk sırada iş ortamının işe ulaşımı fiziki olarak uygun olmaması %47,5 iken, İkinci sırada %22,1 iş ortamında kişilerin özürlülere kabullenememesi gelmektedir. Kolat 2010 216 Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2002'de ÖZİDA Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yaptığı araştırmada özürlülerin eğitim durumuna ilişkin bazı veriler ortaya konmaktadır. Fiziksel engelli, görme engelli, zihinsel engelli, sağır ve işitme engelli, konuşma engelli 6 yaş ve üstü kişilerin %36,3'ten fazlası okuma yazma bilmemekte. Kronik hastalığı olanlarda bu oran 24,8 olarak belirlenmektedir. Türkiye genelinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı ise %12,9'dur. Fiziksel engelli, görme engelli, zihinsel engelli, sağır ve işitme engelli, konuşma engelli bireylerin %41'i ilkokul, %5,6'sı ortaokul, %6,9'u lise ve sadece %2,42'si üniversite mezunudur. Bu durum kronik hastalığı olanlarda göreceli olarak daha iyidir. Nitekim ilkokul mezunu olanların yüzdesi 47,1'e, ortaokul mezunu olanların yüzdesi 6,3'e, lise mezunu olanların yüzdesi 7,6'a, üniversite mezunu olanların yüzdesi 4,2'ye yükselmektedir. Korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşullar toplumda özürlülerin korumasını öngören politikaların başarısını belirleyen bazı koşullar söz konusudur. Toplumun gelişmişlik düzeyi özürlülerin toplumsal yaşama dahil edilmesinin ekonomik bir maliyeti bulunmaktadır. Toplumların ekonomik açıdan gelişmiş olmasının bu açıdan şüphesiz kolaylaştırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Ekonomik refah seviyesi yüksek toplumlarda, toplumun azınlık kurumlarının korunmasına yönelik güçlü sosyal politika önlemleri mevcuttur. Tersine düşük ekonomik seviyeye sahip toplumlarda da tüm alanlarda olduğu gibi özürlü nüfusa götürülecek hizmetlerde bir sınırlama olacaktır. Nitekim özürlülerin büyük bir kısmının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı gerçeğinden hareketle Birleşmiş Milletler 1993-2002 yılları Asya-Pasifik Özürlüler 10 yılı olarak ilan edilmiştir. Toplumun sosyo-kültürel yapısı toplumun tüm bireylerinin özürlülere bakışı özel önem taşımaktadır. Çünkü özürlü vatandaşların toplumda ayrımcılığa maruz kalmadan benimsenmesi ve desteklenmesi kamuoyunun başarısını göstermektedir. Özellikle özürlülerin istihdamı konusunda kamuoyunun tutumu ve desteği çok önemlidir. Kamuoyunun özürlülere yönelik olumlu tutum geliştirmesinde medya araçlarına, sivil toplum örgütlerine, işverenlere ve üniversitelere ciddi görevler düşmektedir. Çalışma hayatı ve istihdam yapısı özürlü bireylerin çalışma yaşamına dahil edilmesi ekonomik açıdan bir kazanımdır. Bu nedenle özürlülerin potansiyelini geliştirip korumasının fırsatları yaratılmalıdır. Türkiye'de özürlü ya da engelli bireylerin istihdamının arzu edilir seviyede olmadığı görülmektedir. Devlet yasal düzenlemelerle özürlü bireylerin istihdamı için kamu ve özel sektöre belirli bir oranda özürlü çalıştırma yükümlülüğü getirmiştir. Kota yöntemi denilen bu uygulamada bazı aksaklıkların var olduğu bilinmektedir. 2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü nüfus içinde iş gücüne katılım oranı %21.71 iken iş gücüne dahil olmayan özürlü nüfus oranı %78.29'dur. Türkiye Özürlüler Araştırması 2004, elbette özürlü nüfusun iş gücü piyasasına dahil olamaması onların yoksullaşmasına sebebiyet vermektedir. Sıra sizde 3. Türkiye'de özürlülerin istihdamı istenilen seviyede midir? Sıra sizde 3. Yanıt, Türkiye'de özürlülerin istihdamı istenilen seviyede değildir. Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlü nüfus içinde iş gücüne katılım oranı %21.71 iken iş gücüne dahil olmayan özürlü nüfus oranı %78.29'dur. Yoksulluk beraberinde bu nüfus biliminin marjinalleşmesini getirmektedir. Dolayısıyla özürlü nüfusun eğitim ve mesleki açıdan niteliğinin yükseltilmesi hedeflenmelidir. Sosyal politika tedbirleri içinde özürlü nüfusa yönelik pozitif ayrımcılığın her daim güncellenerek devam ettirilmesi önem arz etmektedir. Özürlü bireyin eğitilmesi, rehabilite edilmesi, güçlendirilerek topluma katkıda bulunacak bir unsur haline getirilmesi durumunda ulusal gelir düzeyi yükselecek, ulusal gelirden alınan paylar artacaktır. Diğer yandan özürlülerin kurulu sosyal güvenlik sistemi kapsamında sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlandırılmaları da gerekmeyecektir. Böylece sosyal güvenlik harcamaları düşecek. Bu azalmaya koşut olarak da sosyal güvenlik sistemine finanse eden vergi yükümlüleri ile aktif sigortalıların ekonomik yükleri azalacaktır. Altan, 2010, 196. Özürlülerin karşılaştığı sorunların hangi yapıdan kaynaklandığı. Dünyada özürlü insanların sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Böylesine büyük bir nüfusu oluşturmalarına rağmen özürlülerin karşılaştığı en büyük sorun, günlük hayatın hemen hemen hiçbir alanında onların da kullanımına elverişli alanların olmamasıdır. Oysaki sağlıklı toplum, özürlü bireylerin anlaşılması, onların dezavantajlı konumlarının fark edilmesi ve iyileştirilmesiyle bir ve tam olabilir. Bu da duygusal, bedensel, zihinsel yetersizlikleri bulunan bireylerin diğer kişiler gibi kabul edilme ve değerli görülmeleriyle mümkün olabilir. Özürlülerin karşılaştıkları sorunların en önemli sebebi diğer insanların onlara karşı olumsuz tutum ve davranışlarıdır. Eğitim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, eğitim hakkını hem nitel hem nicel boyutlarıyla inceleyen evrensel bir belgedir. Bu bildirge, eğitimin insan kişiliğini geliştirmesi ile insan haklarına saygıyı güçlendirme konusundaki amaçlarını vurgulamıştır. İçerisinde, eğitimin kamusallığı ve parasızlığı arasındaki ilişki çok net biçimde kurulmuştur. Özsoy, 2004, eğitim hakkını, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden sonra ileri noktaya taşıyan ekonomik, sosyal ve kültürel hakları uluslararası sözleşmenin en uzun maddesi de eğitim hakkını içeren 13. maddesidir. Bu madde uluslararası hukukta eğitim hakkını en ayrıntılı düzenleyen maddedir. Bu sözleşmeyle, eğitim hakkının tam uygulanması için eğitimin her tür ve düzeyinde neler yapılması gerektiğinin ayrı ayrı düzenlenmesi, birbirinden bağımsız olarak ele alınabileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü sözleşmeyle taraf devletlere, tüm düzeylerde bir öğrenim ağı oluşturmak için etkin bir çalışma yükümlülüğü getirmiştir. Özsoy, 2004, sözleşmenin eğitim hakkıyla ilgili 13. maddesinin uygulamasına ilişkin genel gözlem raporunda eğitim hakkıyla ilgili birbiriyle bağlantılı 4 temel özellik şöyle sıralanabilir. Bunlar: erişebilirlik, donanım, kabul edilebilirlik, uyarlanabilirliktir. Eğitim hakkı temel insan haklarının başında gelmektedir. Ancak eğitim, uygulama sorunları açısından özürlülerin toplumla bütünleşmesini etkileyen bir engel niteliğindedir. Eğitim sistemi öncelikle nüfusun özürlü olmayan kesim için planlanıp uygulanmaktadır. Bunun sonucunda insan hayatı açısından en önemli yere sahip olan eğitim hakkının başından özürlüler için dezavantaj oluşturmaktadır. Tam anlamıyla özürlü olmayan bireylere, yani çoğunluğa göre düzenlenen bu sistem sonucunda özürlü bireyler dışlanmaktadır. Bu dışlanmanın önlenebilmesi, özürlülüğü toplumda bütünleştirecek çeşitli eğitim programlarını ve araçlarını devreye sokmakla mümkün görünmektedir. Özürlüler için özel eğitim kritik önem taşımaktadır. Çünkü özel eğitim özürlü ya da engelli nüfusun bedensel, bilişsel ve sosyal gereksinimleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Özel eğitime ihtiyaç duyanlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. Özyürek, 1983, 16.1. Bedensel özellikleri bakımından A. Görme engelliler, B. işitme engelliler, C. bedensel engellilerde süren hastalığı olanlar. 2. Zihinsel özellikleri bakımından A. Zeka engelliler, B. özel öğrenme güçlüğü çekenler, C. üstün zekalılar ve özel yetenekliler. 3. Sosyal ve davranışsal özellikleri bakımından A. korunmaya muhtaç çocuklar B. suçlu çocuklar. 4. İletişim özelliklerine göre A. konuşma bozukluğu olanlar, okul öncesi eğitimin insan hayatı ve sosyalleşmesi için çok önemli olduğu bilinmektedir. Okul öncesi eğitimini başarıyla tamamlayan insanın topluma adaptasyonu daha çabuk olmaktadır. Özürlü bireyler için de okul öncesi eğitim, toplumla bütünleşmeleri adına can alıcı bir öneme sahiptir. Ancak, örgün ve yaygın eğitim olanaklarının çok sınırlı olması gibi özürlüler için okul öncesi eğitim olanakları da çok sınırlıdır. Bu sınırlılıklar, hem sistemin getirdiği özellikler, hem de sisteme üye olan bileşenler etrafında şekillenmektedir. En önemlisi, özürlülerin eğitiminde sorumluluk sahibi olan meslek elemanlarının yeterli donanıma sahip olarak yetiştirilmeleridir. Bunun dışında eğitim görülen mekanların özürlüleri gözeten fiziksel özelliklere sahip olması gerekir. Özürlülerin yukarıda bahsettiğimiz nedenler sonucunda eğitim sisteminin dışında kalmaları toplumla bütünleşememeleri sorununun yanı sıra kendileriyle ilgili de pek çok başka sorunun ortaya çıkmasına yol açar. Böylelikle, yeterli eğitimi alamayan özürlü birey için yaşam olduğundan da zor hale gelmektedir. Kurumların yanlış tutumları toplumlarda, özürlü insanların da diğer kişiler gibi kabul edilmeleri ve değerli görülmeleri çok önemli bir noktadır. Bu amaçla onların da tam anlamıyla kullanabileceği kurumların olması önemlidir. Özürlü kişilerin diğerleri gibi kabul edildiği toplumlarda, bu kişiler için oluşturulan çevre düzenlemeleri de çok önemli bir yere sahiptir. Bütün bunların yanında eğitim hakkının diğer kişilere olduğu gibi özürlü bireylere de aynı ve eksiksiz bir şekilde tanınması da en az diğer düzenlemeler kadar değerlidir. Toplumda eğitim kurumları bireyi aileden sonra ilk basamak olarak toplum yaşamını hazırlayan önemli bir kurumdur. Çocukları toplum hayatına hazırlamada birincil öncelikli olan eğitim kurumlarının özürlü çocuklar için düzenlenmesi önemlidir. Bunun sağlanmasının en önemli koşulu eğitim sektöründe çalışan kişilerin tutum ve davranışlarının özürlü bireylere karşı sağduyulu olmasıdır. farklılıkları olan çocuklar diğerleri gibi kabul edilip, değerli görülürse eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmaları da sağlanmış olur. Günümüzde engelli durumlarından dolayı okulla tam anlamıyla iletişim kuramayan çocukların sayısı oldukça fazladır. Bunlar, ya okula kabul edilmemekte ya da kabul edilseler dahi kendilerini kabul ettirmekle ilgili sıkıntılar yaşamaktadır. Bu yapının kırılması için özürlüler adına kurulan sivil toplum kuruluşlarının bu kurumları denetlemesi değerli bir tedbirdir. Baskı grupları olarak işlev gören bu kuruluşlar özürlü bireylere eşit eğitim hakkını bu şekilde sağlayabilme gücüne sahiptir. Özürlü bireylerin eğitim haklarından yararlanabilmeleri için özellikle okulda çalışan kişilerin onlara karşı tutumu çok önemlidir. Okul personelinden olan öğretmenlerin özürlülere karşı olumlu bir tavır içinde olmaları çok önemlidir. Ailelerin bilgisizliği her aile sağlıklı bir çocuğa sahip olmak ister. Ancak bu konuda her aile isteğine kavuşamamaktadır. Özürlü bir çocuğa sahip olan ailelerin ilk tutumu bunun tüm sorumluluğunu kendilerinde aramalarıdır. Duygusal anlamda gelişen bu tutum çerçevesinde iki türlü tepki ortaya çıkmaktadır. Bu ya ailenin özürlü bireyi yeterince sahiplenmesini engellemekte ya da durumun kabullenilerek özürlü bireyin aşırı bir şekilde korunmasını içermektedir. Bir ailede bir kişinin özürlü olması tüm ailenin yaşamını etkileyen bir faktördür. Özürlülük durumu tüm aile bireylerinin özveride bulunmasını gerekli kılabilir. Aile, özürlü çocuğun özrünün hem toplum hem de çocuk açısından farkına varılmasında işlevsel rol oynar. Özürlü bireylerin yetiştirilmesinde ebeveynlerin ve diğer aile bireylerinin önemi büyüktür. Özürlü insanların yaşadığı sorunların büyük bir kısmı da aile ve çevresindeki insanların özürlülere dair duygusal, psikolojik, eğitsel birçok konuda bilgisiz olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle bu konuyla ilgili eğitim yetersizliğinden ortaya çıkan bu sorunlar özürlü insanların işini bir hayli zorlaştırmakta ve yaşam kalitelerini düşürmektedir. Aile ve çevrenin bu konudaki bilgi yetersizlikleri engelin nedenini kavrayamama sebebiyle yanlış duygular içerisinde girerek özürlü kişinin toplumsal hayatını olumsuz etkileyebilmektedir. Kendilerine çok özel bir görevin düştüğünü bilmeyen aile ve çevre, özürlü kişinin toplumsal hayata kazandırılmasını ya geciktirmekte ya da hiç sağlayamamaktadır. Bu açıdan özürlü çocukların anne babalarının eğitilmesi bir zorunluluktur. Bunun için eğitim kurumuyla beraber istikrarlı ve bilinçli bir şekilde ilerleyebilecek düzeyde anne babalar eğitmek önemlidir. Ailenin bilinçli olması için bu konuda eğitilmeleri ve bunları da çevreye göstererek uygulaması gerekmektedir. Bu amaçla İlk kazandırılması gereken düşünce özürlü çocuklarının eğitiminde vazgeçilmez bir parça olduklarını bilmeleridir. aile çocuğun eğitimine aktif katılımı sağlayabildiği ölçüde, özürlü bireyin eğitimi başarıyla gerçekleşir. Ailelerin özürlü bireyler adına yaptıkları bir diğer önemli yanlış da onları diğer insanlardan saklamalarıdır. Bireyin diğer insanlardan saklanması toplumla ilişkisinin yok edilmesine yol açar. Oysaki yapılması gereken özürlü kişinin özellikle kendi yaşıtlarını içeren ortamlara sokulmasıdır. Çocuğun sosyal ilişkilerini geliştirmek adına çok önemli olan bu yaklaşım, diğer insanlara özürlü bireyin özelliklerinin anlatılmasıyla sorunsuz hale getirilebilir. Anne ve babaların eğitilmesi, özürlü çocukların yaşama hazırlanmasında en önemli noktayı oluşturmaktadır. Özürlü bireylerin gelişme fırsatlarını genişleten bilinçli anne baba sayesinde toplumla uyum halindeki birey sosyalizasyon sürecini daha kolay tamamlayabilmektedir. Ayrıca bunların dışında özürlü bireylerin içinde bulundukları aileden çıkıp evlenerek bir aile kurmaları da diğer insanlara oranla çok daha zordur. Bu konuda yaşadıkları sorunlar nedeniyle de özürlü bireyler topluma tam anlamıyla adapte olamamaktadır. Özürlülerin aile ya da diğer kurum yaşamında da bunların dışında türlü sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Özürlülük durumuna bağlı olarak dezavantajlı gruba giren kişiler diğer insanlara oranla daha çok ihmal ve istismar kurbanı olmaktadır. Yoksulluk özürlülerin yaşadıkları en büyük sorunun sağlık sıkıntılarının da ötesinde toplumla bütünleşmek olduğuna değinmiştik. Özürlü bireyin toplumla bütünleşmesinin önündeki engellerden birisi de yoksulluktur. Sağlık durumları açısından dezavantajlı gruptan olan özürlü bireylerin hayatları yoksullukla birleşince daha da zor hale gelmektedir. Üstelik yoksulluk içindeki özürlü bireyin bu durumdan sıyrılması da diğer insanlara göre daha da zordur. Özürlülük işsizliğin de başlıca nedenleri arasında sayıldığı için yoksulluk durumuyla arasında bir neden-sonuç bağlantısı bulunmaktadır. Bu neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde özürlüler için yoksulluk bir kısır döngü halindedir. Bu kısır döngü sonucunda özürlü bireylerin toplumla bütünleşmeleri daha da zor hale gelmektedir. Ulaşım, fiziksel çevre özürlülerin topluma katılmalarının önündeki en büyük engellerden biri de ulaşım. Fiziksel çevre sorunudur. Özürlülerin içinde yaşadıkları fiziksel çevre önemlidir. Çünkü fiziksel çevrenin getirdiği imkanlar etrafında toplumsallaşmaları olanaklı hale gelmektedir. Bu bakımdan yaşanan fiziksel çevrenin oluşturulması ve tasarlanması esnasında toplumdaki tüm kesimleri düşünerek hareket etmek önemlidir. Dezavantajlı gruba giren özürlüleri de düşünerek tasarlanan fiziksel çevre, bu bireylerin yaşadıkları sorunları büyük oranda azaltmaya yardımcı olur. Ancak toplumsal yaşam alanları gözlendiğinde, fiziksel çevrenin özürlülerin ihtiyacına yönelik tasarlanmadığını gözlemlemek çok zor olmamaktadır. Özellikle yollar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları bunun en önemli kanıtıdır. Özürlü bireylerin düşünülmeden tasarlandığı bu fiziksel çevre unsurları özürlü bireylerin topluma katılmasını engelleyen önemli bir neden halindedir. Sahip olduğu engel yüzünden zaten dezavantajlı olan birey, bu tip sınırlamalar sonrasında da daha da dezavantajlı hale getirilmektedir. Rehabilitasyon, özürlülerin yaşadıkları sorunları pekiştiren bir diğer önemli nedendir. Rehabilitasyon imkanlarının sınırlı olmasıdır. En genel anlamıyla rehabilitasyon, yitirilen bir yeteneğin yeniden kazandırılması ya da yerine başka bir yeteneğin ikame edilerek dezavantajlı grupların yaşamlarının kolaylaştırılmasıdır. Engel durumuna bağlı olarak ya doğuştan ya da sonradan dezavantajlı olan birey için rehabilitasyon önemlidir. Çünkü böylelikle ya kaybettiği yetenekleri tekrar kazanmakta ya da yerine getirmek istediği işlevleri başka yollar öğrenerek gerçekleştirmektedir. Görüldüğü gibi, özürlü bireyin hayatını daha az sorunla devam ettirebilmesi bakımından rehabilitasyon önemlidir. Rehabilitasyon sürecinden geçmemiş olan birey, topluma ve içinde yaşadığı aileye yük olmaktan kurtulamayacaktır. Özürlülerin engelleriyle bağlantılı bir eğitim ve rehabilitasyon olanağından yararlanması onları toplumsal yaşamla bütünleştiren en önemli etkendir. Sıra sizde 4. Teknolojinin gelişimi ne yönden özürlülerin korunma alanlarını etkilemektedir? Sıra sizde 4 yanıt günlük yaşam alanı içerisinde özürlü bir insan için türlü tehlikeler barındıran ev ortamı artık gelişmiş teknolojiyle birlikte bu tehlikeli durumdan sıyrılmıştır. Akıllı ev sistemi olarak da adlandırılan bu gelişmiş sistem sayesinde özürlüler günlük hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmektedirler. Ayrıca her engel grubunda yer alan bireylerin gereksinim duydukları kimi araç gereçler vardır ki bunlar özürlüler için son derece önemlidir. Yaşamlarının adeta bir parçası gibidir. Bu araç gereçler özürlünün hareket yeteneğini artırıcı özelliklere sahiptir. Bu da toplumla daha çok bütünleşme demektir. Yoksulluk ve işsizliğin en yaygın olduğu toplumsal kesimin özürlüler olduğu düşünülürse, özellikle sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerinin yetersiz olduğu ülkelerde özürlünün bu tip araç gereçlere kolaylıkla erişmesi, ulaşması beklenemez. Erişebilirlik, accessibility, özürlüler için hukuken ve fiilen erişimin mümkün kılınması aşağıdaki ilkelere bağlıdır. 1. Fiziksel erişebilirlik, binalardan hizmetlere, bilişim ve iletişim teknolojilerine kadar, özürlülerin her alanda erişim olanaklarına kavuşturulması. 2. Hukuki erişebilirlik, herhangi bir ayrımcılık ile karşılamaksızın özürlülerin erişiminin sağlanması. 3. Ekonomik erişebilirlik, bu imkanlara, örneğin teknoloji için özürlünün maddi gücünün olması, günümüz toplumu söz konusu olduğunda toplumsallaşmanın en önemli adımının teknoloji sayesinde atıldığı bilinmektedir. Bilgiye erişimin her şeyden önce teknolojiyle sağlandığı bu çağda bir insan için bunlara erişebilmek çok önemli olabilmektedir. Ancak özürlülerin karşılaştığı bir sorun olarak bilgiye erişim kaynaklarının çok kısıtlı olduğu gözlemlenmektedir. Sadece bilgiye erişim değil, günümüzde kamuya açık hizmet sunan kuruluşların birçoğu kişilere internet aracılığı ile ilgili bir belge sunmaktadır. Son gelişmelerle beraber daha da yaygınlaşan bu uygulamaların özürlüler için kullanıma uygun ve erişilir hale getirilmesi gerekmektedir. Teknoloji çağı diye nitelendirilen günümüzde, toplumla bütünleşmenin daha rahat sağlanabilmesi adına teknolojilerin özürlülerin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, özellikle kamuya sunulması amaçlanan bilgilerin özürlü vatandaşlara da iletimi uygun teknolojilerle sağlanmalıdır. Ayrıca, bu teknolojilerin kullanımı özürlü bireyler için uygun hale getirilerek kolaylaştırılmalıdır. Bütün bu imkanların oluşturulması bakımından özürlülerin erişebileceği biçimde bilgi ve hizmet sunumunun teşvik edilerek özendirilmesi gerekmektedir. İstihdam sorunu özürlülerin toplumla bütünleşmesinin önündeki en önemli engellerden bir diğeri ise istihdam sorunudur. Çalışma hayatı bir insanın kendini ve hayatının tamamlaması açısından önemlidir. Çalışma hayatı sayesinde sağlanan toplumsal refah her insanın ihtiyacı olan en önemli şeylerdendir. Ancak bahsettiğimiz üzere özürlü bireyler çalışma yaşamı açısından da dezavantajlı durumdadırlar. Her şeyden önce çalışma yaşamına hazırlayıcı eğitimden ve rehabilitasyondan geçemeyen bireyler için durum daha da zorlaşmaktadır. Oysa her insanın engel durumuna bağlı olarak yapabileceği işler bulunmaktadır. Toplum yaşamı açısından çalışmak, İş sahibi olmak sosyalleşmenin bir diğer görünen yüzüdür. Ancak özürlü bireyler oluşturulan sistem bakımından bu konuda da dezavantajlı durumda olmaktadırlar. Özürlülerin korunma alanları ve biçimleri. Dünyadan örnekler. Özürlülerin korunma alanları konusundaki en önemli gelişim, teknolojinin gelişimiyle beraber yaşanmıştır. Bilindiği üzere özürlü bir insan günlük yaşantıda sağlıklı insanlara oranla daha fazla problemle karşılaşmaktadır. Günlük yaşam alanı içerisinde özürlü bir insan için türlü tehlikeler barındıran ev ortamı artık gelişmiş teknolojiyle birlikte bu tehlikeli durumdan sıyrılmıştır. Akıllı ev sistemi olarak da adlandırılan bu gelişmiş sistem sayesinde özürlüler günlük hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürebilmektedirler. Akıllı ev sözcüğü en basit tanımıyla özel sistemlerle donatılmış bir evi anlatma amacıyla kullanılmaktadır. Bu özel sistemler insanların istek ve ihtiyacına göre değişebilmektedir. Akıllı ev sistemi içerisinde güvenlik açısından da olumlu sayılabilecek pek çok özellik barındırır. Bunlardan en önemlileri otomatik kapı kontrolü, herhangi bir gaz kaçağı durumunda algılama sensörü ve özellikle işitme özürlü insanları bu tip tehlikeler karşısında uyarma sistemleridir. Özürlüleri koruyan bir diğer önemli alan ise özel eğitime verilen önemdir. Özel eğitim sayesinde toplumun bütünleşmesi daha çok kolaylaşan özürlü birey, bunun sonrasında dolaylı olarak kendini koruma alanını kendisi gerçekleştirebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, İngiltere'de eğitimden eşit derece yararlanma hakkı çerçevesinde her okulda bir özel eğitim koordinatörü bulunmaktadır. Özel eğitim koordinatörü, özel öğrenime gereksinim duyan tüm öğrencilerin dosyalarını tutmakla yükümlüdür. Dosyaları tutulan bu öğrenciler hakkında sınıf öğretmenlerine danışmanlık yapmak ve okul dışı organizasyonları da ayarlamak yine bu koordinatörün işidir. Böyle bir koordinatör etrafında gelişen eğitim hakkı özürlüler için olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Sorunlarının kim tarafından çözüleceğinin bilinmesi hem işleri hızlandırmakta hem de bu destek sayesinde özürlü bireyin dezavantajlı durumunun ortadan kalkmasına yaramaktadır. İngiltere'de uygulanan bir diğer düzenleme ise özürlü kişilerin kendi evlerinde güvenli ve bağımsız olarak yaşamaları sağlayan belediye hizmetinin verilmesidir. Günlük hayat içerisindeki yardımın yanı sıra özürlü kişilerin evde yaşamalarının mümkün olmaması durumunda başka bir yere naklinin de yapılmasını içerir. Avrupa Birliği, özürlü insanların yaşadığı sorunları 1970'lerden itibaren ele almaya başlamıştır. 21 Aralık 1974 tarihli bir konsey ilki kararı, özürlü insanların sosyal ve mesleki entegrasyonu ile ilgilidir. Yine aynı yılda alınan bir başka konsey ilki kararı ise özürlü insanların mesleki rehabilitasyonuna yönelik ilk topluluk eylemini başlatmaktadır. Topluluktaki özürlü insanların istihdamına ilişkin 24 Temmuz 1986 tarihli bir konsey tavsiye kararı ise özürlü insanların mesleki eğitim ve istihdam bağlamında diğer çalışanlarla aynı fırsat eşitliği hakkına sahip olduğunu vurgulamakta ve bu fırsat eşitliğinin topluluk düzeyinde sağlanması için olumlu ve bütüncül politikaların geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Söz konusu tavsiye kararı, negatif ayrımcılıkla mücadele ve özürlü insanlara yönelik olumlu eylemleri de içeren politikalara yönelik bir dizi tavsiyede bulunmakta ve buna yönelik olarak da bir çerçeve kılavuz sunmaktadır. 86/379 EC sayılı konsey tavsiye kararı, Avrupa Birliği çerçevesinde uygulanan politikalar sayesinde özürlülere yönelik çalışma alanlarının dışında kentsel yaşam alanları da oluşturulmaktadır. Böylelikle kişiler engel durumlarına bağlı kalmadan bütün kentsel hizmetlerden faydalanıp toplumsal etkinliklere katılabilmektedir. Avrupa Birliği politikaları çerçevesince kentler dezavantajlı grupların her yere sorunsuzca erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu politikalar sayesinde özürlü gruplara ilişkin politikalar onları toplumda bütünleştirici yönde düzenlenmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki alınan önlemler aşırı korumacı değil, dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştırıcıdır. Özel sorunu olan bu gruplar için gereken düzenlemeler yapılır. Örneğin, konut ve iş yerleri, tuvalet, ulaşım ve teknik araçlar özürlüler göz önünde bulundurularak tasarlanır. Özürlüler ve azınlıkları temsil eden derneklerle işbirliğine gidilir ve dayanışma sağlanır. Ayrıca Avrupa Birliği kapsamında özürlülerin sosyal dışlanmasıyla da mücadele eden ilkeler vardır. Eğitim ve mesleki yönden dezavantajlı olarak dışlanan grup, bu konuda eksikliklere mücadele edilerek giderilmesi konusunda düzenlemeler mevcuttur. Buna göre, üye devletler ihtiyaç sahibi insanların uygun eğitimini vermek ve ihtiyaçlara uygun bir okul sistemi oluşturmakla yükümlüdür. Yaşam boyu öğrenmenin en önemli ilke olduğu bu düzenlemede, eğitime erişilebilirliğin sağlanması önemli bir adımdır. Bu amaçla uzaktan eğitim sistemleri de kullanılabilmektedir. Bunların dışında, teknolojik altyapıya bağlı olarak gelişen uzaktan eğitim sisteminin gerçekleşebilmesi için internetin dezavantajlı gruplar tarafından erişilebilir ve her şeyden önemlisi kullanılabilir olması gerekmektedir. Avrupa Birliği kapsamında özürlü bireylerin korunmasına yönelik bir diğer önemli uygulama da erişilebilir hizmetlerin düzenlenmesi ilkesidir. Bilindiği üzere, özürlü birey topluma kanalize olabildiği ölçüde daha az sorun yaşamaktadır. Bu sebeple onların topluma uyumunu sağlayabilecek düzenlemeler önemlidir. Avrupa Birliği kapsamında bu amaçla alınan önlemler mevcuttur. Toplumla uyumun tamamlanması adına kültürel faaliyetlere, eserlere erişilebilirliğin sağlanması gerekli görülmektedir. Bu erişilebilirlik kapsamında, altyazılı performanslar, kolay okunabilecek materyaller ve işaret diliyle hazırlanan kılavuzlar vardır. Bunun dışında ülkemizde de bir benzeri uygulanan özürlü pankartı uygulaması mevcuttur. Özürlü kişilerin gidecekleri en yakın alana park edebilmelerini sağlayan bu kart ile onlar için ulaşım kolaylaşacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde özürlülere yönelik olarak birçok yasal düzenleme bulunmaktadır. Amerikan hukukunda uygulanan iki önemli yasa vardır. Bunlardan biri, 1973 tarihli rehabilitasyon yasası, bir diğeri ise 1990 tarihli özürlü Amerikalılar yasasıdır. 1990 yılında çıkarılan özürlü Amerikalılar yasası, dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Yasa, istihdam, barınma ve ulaşımla ilgili hakları garanti altına almakta, özürlülerin de diğer Amerikalılarla aynı haklara sahip olduğu konusunda toplumsal farkındalık uyandırmaya çalışmakta ve kendilerine eşit muamele yapılması için çalışan güçlü, etkili ve düşüncelerini savunan, özürlülere özgü yeni bir kültür oluşturmaktadır. Çakmak, 2008 Avustralya'da uygulanan özürlü ayrımcılık yasasına özürlüleri korumaya yönelik bir diğer önemli yasadır. Bu yasa çerçevesinde, özürlülüğe bağlı ayrımcılığa karşı Avustralya'daki bütün insanlar korunmaktadır. Yasa telekomünikasyon alanında iyileştirilmiş erişim için çok önemli bir etkiye sahip olmuştur. Özürlülere yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesini öngören bu yasa çerçevesinde Avustralya'da özürlüler açısından birçok önemli hak elde edilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, özürlü bireylerin erişimi ve kullanımına yönelik teknolojik ilerlemeler önemlidir. Bu kapsamda, İrlanda'da özellikle kamu sektörü açısından erişilebilirlik konusunda oldukça gelişmiş kurallar bulunmaktadır. Web sitelerinin hazırlanmasında uygulanan bu kurallar sayesinde özürlü bireyler, diğer insanlar gibi özellikle kamu sektörüne ait web sitelerine kolaylıkla erişebilmektedir. Aynı durum benzer olarak Danimarka için de geçerlidir. Burada da devlet, bilgi teknolojilerini biçimlendirirken özürlü bireylerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuştur. İsveç'te ise özürlüleri korumaya yönelik düzenlenen bir sosyal hizmetler sözleşmesi mevcuttur. Özürlülere tanınan birçok hak içerisinde bir belediyeden bir başka belediyeye taşınma hakkı da vardır. Buna göre, öz bakımını gerçekleştiremeyen bireyler, başvurdukları takdirde söz konusu belediyeden taşınma yardımı alabilmektedir. Bunun dışında düzenlemeler kapsamında, engel durumunda başvuran kişilerin finansal durumlarını göz önünden bulundurulmayacak gereken, daha doğrusu talep edilen yardım yapılacaktır. Özürlü kişiler ihtiyaç duyduğu sürece bu hizmetlerin belediyeler tarafından sağlanması en büyük yükümlülüktür. İrlanda'da ise verilen sağlık hizmetleri kapsamında özürlü ve yaşlı bireyler için öncelik hakkı tanınmaktadır. Buradaki amaç sağlık yönünden sorun yaşayan kişilerin toplum hayatından kopmasını engelleyebilmektir. Bu amaçla İrlanda'da ulusal sağlığı arttırma stratejisi uygulanmaktadır. Norveç'te ise özürlülerin korunmasına yönelik sosyal hizmet modelleri önem taşımaktadır. Bu kapsamda özürlü bireylere ve özürlü bireylerin ailelerine de yardım sağlanmaktadır. Bu yardımlar, bakım hizmetleri, finansal destek içermektedir. Özet özürlü, engelli ve sakat kavramları sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da bu kavramlarının birbirinin yerine tercih edildiği, bunun da bir anlam belirsizliğine yol açtığı görülmektedir. Tıp bilimi için özürlülük bir sağlık sorunu ve hastalık, biyoloji bilimi için genetik bir bozukluk olarak algılanmış. Sosyal bilim dallarının her biri kendi alanları üzerinden bir tanım üretmişlerdir. Bilim ve disiplinler arasındaki bu farklılıklara dil, lisan farklılıkları da eklendiğinde, ortak bir terminolojiye ulaşmak iyice güçleşmektedir. Çağlar, 2009. 7. Özürlülük bir yetersizlik ve özür nedeniyle yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilmemesi durumudur. Sağlık bakımından bir aktiviteyi normal tarzda ve normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmedeki kısıtlılık veya yetersizlik çeken kişiye özürlü denir. Sakat ise fiziksel ya da düşünsel eksikliği nedeniyle işini ve eğitimini tam manasıyla yerine getiremeyen kişidir. Bu nedenle özel eğitime ihtiyacı bulunmaktadır. Özürlü bireyler toplumsal yaşamda bir dizi sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar içinde en önemlisi ayrımcılığa maruz kalmalarıdır. Bu ayrımcılık özürlülere doğrudan olabileceği gibi dolaylı yollardan da olabilmektedir. Özürlü bireylerin ayrımcılığa, etiketlemeye, damgalanmaya maruz kalmayacak toplumla bütünleştirme odaklı sosyal politika tedbirlerinin uygulanmasının yüksek yararı bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar özürlü bireylerin engeli özrü ya da sakatlığından ötürü toplumdan dışlandıklarını hissettiklerini ortaya koymaktadır. Özürlülük hala bir hastalık, kusur, bağımlı olma hali olarak algılanmaktadır. Sosyo-kültürel yapı özellikleri, iş gücü piyasası yapısı, hukuki mevzuattan kaynaklanan eksiklikler, özürlü nüfusun toplumla bütünleşmesini olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Özürlü bireylerin korunmasını öngören politikaların başarısını belirleyen çeşitli faktörler vardır. Toplumların ekonomik gelişmişlik seviyesi, sosyo-kültürel yapı, iş gücü piyasası ve istihdam yapısı bu faktörlerin en önemlileridir. Özürlü bireylerin korunmasında hem yasal mevzuatın onlar lehine güçlendirilmesi hem de uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özürlülerin korunmasını öngören politikalar içinde tıbbi tedavi ve rehabilitasyon, özel ve temel eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri özel önem taşımaktadır. Tıbbi tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, özürlü bireyin özrünü onarma, özrü ile birlikte yaşamayı öğretme ve benzeri topluma uyumunu sağlama hizmetlerini içermektedir. Eğitim tüm bireylerin temel insani hakkıdır. Bu hakkın özürlülere tanınması çok daha önemlidir. Özürlülerin temel yanı dışında özür gruplarına göre değişebilen özel yönü de bulunmaktadır. Özel eğitim adı verilen bu süreç çok uzun bir zaman dilimini alabilir. Mesleki rehabilitasyon ise özürlü bireyleri koruyan diğer politika aracıdır. Burada amaçlanan ise özürlü bireyin özür durumu gözetilerek gerekli mesleki bilgi ve birikimlere sahip kılınmasıdır. Eşit muamele ilkesi çerçevesinde özürlü bireylerin iş gücüne katılımları, önündeki güçlüklerin kaldırılması gerekmektedir. Özürlülerin çalışması bir lütuf olarak görünmemelidir. Aksine onların üretken birey olarak topluma katkıları göz önünde bulundurulmalıdır. Özürlü bireylerin ekonomik yaşama dahil olamaması onların toplumsal yaşamdan dışlanmasına sebebiyet verecektir. özürlü bireylerin mesleki eğitim yoluyla güçlendirilip ekonomik hayata tam katılımının sağlanması durumunda ulusal gelire ve ulusal gelirden alınan paya katkısı olacaktır. Bu çerçevede devlete önemli görevler düşmektedir. Özürlülerin korunması, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Fiziksel ya da düşünsel yeteneklerdeki bir eksiklik, bozukluk ya da yoksunluk haline ne ad verilir? Soru 1 A seçeneği yeti yetimi. Soru 1 B seçeneği sakatlık. Soru 1 C seçeneği özürlülük. Soru 1 D seçeneği engellilik. Soru 1 E seçeneği ayrımcılık. Soru 1'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise özürlü, sakat ve engelli kavramları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi özürlülerin haklarını ve taraf devletlerin yükümlülüklerini düzenleyen ilkelerden birisi değildir? Soru 2 A seçeneği fırsat eşitliği. Soru 2 B seçeneği erişebilirlik. Soru 2 C seçeneği kadın erkek arasında eşitlik. Soru 2 D seçeneği toplumsal yaşama katılım. Soru 2 E seçeneği negatif ayrımcılık. Soru 2'nin doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise giriş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3 aşağıdakilerden hangisi özürlülerin korunmasına yönelik politika tedbirleri arasında değildir? Soru 3 A seçeneği istihdam. Soru 3 B seçeneği temel eğitim. Soru 3 C seçeneği ahlaki eğitim. Soru 3 D seçeneği özel eğitim. Soru 3 E seçeneği mesleki rehabilitasyon. Soru 3'ün doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşullar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4 Birleşmiş Milletler özürlülüğün bir insan hakları meselesi olduğunu ilk kez hangi yıl bildirmiştir? Soru 4 A seçeneği 1945. Soru 4 B seçeneği 1955. Soru 4 C seçeneği 1963. Soru 4 D seçeneği 1977. Soru 4 E seçeneği 1982. Soru 4'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise özürlülerin korunmasını öngören politikaların kaynakları konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5 Ülkemizde özürlülerin istihdamında hangi teknik kullanılmaktadır? Soru 5 A seçeneği örneklem. Soru 5 B seçeneği kota. Soru 5 C seçeneği kredi kullandırma. Soru 5 D seçeneği kayıt dışı çalışma. Soru 5 E seçeneği özel teşebbüs. Soru 5'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşullar konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 Yitirilen bir yeteneğin tekrar kazandırılması ya da yerine başka bir yeteneğin kazandırılmasına ne ad verilir? Soru 6 A seçeneği özel eğitim. Soru 6 B seçeneği mesleki eğitim. Soru 6 C seçeneği teknik eğitim. Soru 6 D seçeneği rehabilitasyon. Soru 6 E seçeneği sosyal eğitim. Soru 6'nın doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise özürlülerin karşılaştığı sorunların hangi yapıdan kaynaklandığı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde özürlüler için ulusal sağlığı arttırma stratejisi uygulanmaktadır? Soru 7. A seçeneği İrlanda. Soru 7. B seçeneği İsveç. Soru 7. C seçeneği İsviçre. Soru 7. D seçeneği Almanya. Soru 7. E seçeneği Fransa. Soru 7'nin doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise özürlülerin korunma alanları ve biçimleri. Dünyadan örnekler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8. Özürlülerin karşılaştığı sorunlarda aşağıdakilerden hangisinin etkisi azdır? Soru 8. A seçeneği sınıfsal bölünme. Soru 8. B seçeneği istihdam. Soru 8. C seçeneği teknolojik erişim. Soru 8. D seçeneği rehabilitasyon. Soru 8. E seçeneği fiziksel çevre. Soru 8'in doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise özürlülerin karşılaştığı sorunların hangi yapıdan kaynaklandığı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9. Anayasanın hangi maddesine göre ilk kez özürlüleri niteleyen sakat kavramına yer verilmiştir? Soru 9. A seçeneği 61. Madde. Soru 9. B seçeneği 59. Madde. Soru 9. C seçeneği 42. Madde. Soru 9. D seçeneği 50. Madde. Soru 9. E seçeneği 54. Madde. Soru 9'un doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşullar konusunu yeniden soru 10. Aşağıdakilerden hangisi özürlüleri korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşullardan birisi değildir? Soru 10 A seçeneği toplumsal yapı. Soru 10 B seçeneği ekonomik gelişmişlik seviyesi. Soru 10 C seçeneği hukuki yapı. Soru 10 D seçeneği istihdam yapısı. Soru 10 E seçeneği sanatsal yapı. Soru 10'un doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise korumayı öngören politikaların başarısını belirleyen koşullar konusu yeniden gözden geçiriniz.